Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Tarık Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatleri dediğimiz gibi sürekli dile getiriyoruz. İnsanları gerçekten iman etmeyenleri imana sevk eden, iman eden insanların da imanın artmasına vesile olan çok güzel yaşadığımız günlük hayatta sürekli karşılaştığımız gördüğümüz olaylar. İman hakikatleri bu açıdan çok önemli. İman hakikatlerine başlayalım isterseniz hocam inşallah.
İnşallah. Şimdi bir film izleyelim önce. Yani insan DNA'sında ne kadar bilgi var? Bunu gösteriyor.
And to make a living organism takes a staggering amount of.
Yani insan hücresinde 2 milyar, 4 nokta milyar harflik DNA kodu bulunur diyor. Bu gördüğümüz harflerin hepsi milimetrenin binde biri büyüklüğündeki DNA'nın, ki açtığınız zaman uzunluğu milimetrenin milyonda biri kalınlığında olan DNA'nın uzunluğu 2 metreyi buluyor. Bu 2 metrenin içerisinde bakın 3,4 milyar harflik, yani bu sayfalar dolusu bilgi var. Bunun için diyor 120 cilt gerekir diyor. Tek bir hücredeki bilgiyi kağıda dökmek için. Bakın bu gördüğünüz ciltlerin hepsinin içindeki harfler DNA'da var. Vücudumuzun herhangi bir hücreyi, beyin, kemik ya da deri hücresini alırsak hepsi diyor aynı DNA'ya sahiptir. Ancak trilyonlarca hücremiz çok özelleşmiş yapıdadır ve hepsi birbirinden farklı görevler görür. Bu da kusursuz bir organizasyon gerektiriyor. Çünkü hepsi ayrı genler tarafından kontrol ediliyor. Hangi hücrenin hangi hücreye farklılaşacağı bu genlerden hangisinin aktif olması ile ilgili. Yani deri hücresi ise deri hücresinin ilgili genlerin aktif olması gerekiyor. Böbrek hücresinin ilgili kısımlarının kapalı olması gerekiyor. Böyle bir organizasyondan dolayı hücreler farklılaşıp değişik işlev görüyorlar. Hücrelerin DNA'daki bu bilgiyi tanımaları, aynı bilgiye sahip olmalarına rağmen içinden kendi görevlerine ait bilgileri seçmeleri ve kendi görevlerini kusursuzca yapmaları Allah'ın büyük bir mucizesidir. Şimdi bir hücrede dedik işte 3 milyar 2 nokta milyarlık harf var. Yaklaşık bu 1 milyon ansiklopedi sayfası yapar. O kadar bir bilgi. Bu bilginin arasında bilgi nasıl bulunuyor? Bakın bunun örneğini görelim şimdi. Hücrenin içindeki bu bir ansiklopedi sayfaları içinde bilgi var. 1 milyon ansiklopedi sayfası bilgi var. Bunların arasındaki herhangi bir sayfadaki herhangi bir bilginin kodlanması gerekiyor. Bu da işte bir sayfanın içindeki bir bölüm oluyor. Onun içinde de protein kodlayan bölgelerin dışında kalan bölge bir satırlık bir yer işgal ediyor. Ama bunun karanlık ortamda bulunması gerekiyor. Bakın bu sayfanın içinde yazılı harfleri düşünelim. Kapkaranlık bir ortam olsa 1 milyon sayfa. Birinin eline biz tutuştursak şu bir satırlık bilgiyi bul diye hayatta bulamaz yani. Değil mi? Yani karanlıkta hiç bulamaz. Hani aydınlıkta tek tek bakacak. Bu zaten
acaba
aylar sürer bulması. Karanlıkta hiç bulamaz. Kapkaranlık ortamda gözü yok, kulağı yok. Eline kağıt da tutuşturulmamış proteinin. Sen git şunu bul da denmemiş ki ona. O zaten o görevle yaratılmış. Allah'ın ol emriyle hareket ediyor. Gidiyor, o bakın bir satırı buluyor. Ve orayı kopyalamaya başlıyor. Ama kopyanın içinde protein kodunun dışında da bilgi var. Yani o minnacık yerin içinde sadece protein bilgisi olmuyor. O genin aktivitesini düzenleyen intron denen bölgeler de var. Onların da çıkartılması gerekiyor. Bakın o nasıl çıkartılıyor. Şimdi kopya çıkartılıyor bakın gördüğünüz gibi. O kopyanın üzerinde sadece protein kodlayan bölge bırakılacak şekilde tam atomik bir hassasiyetle tam olması gereken yerden. Yani ne bir atom sonra olabilir ne bir atom önce olabilir. Karşılıklı getirip kesilip birleştiriliyor. Şimdi bunun mesela insanlar tarafından yapıldığını düşünelim. Akıllı fikirli insanı bir kere çağıracaksınız değil mi? Diyeceksin ki senin önünde bak 1 milyon ansiklopedi sayfası var şurada. Al sana bir sayfalık bilgi, işte bu sayfanın şu bölümünü bulacaksın o 1 milyon sayfa arasından. Onların içinden şu bölümün kopyasını çıkartacaksın. Ama söylemen gerekiyor bak, diyeceksin ki bu harften bu harfe başlıyor. Bir tek hata olmayacak. Değil mi? O sayfanın mesela diyelim ki 600.827. sayfadaki o sayfanın ortalarına gelen bir yerdeki böyle satırın ortasında bakın şu A harfinden işaret koyman lazım özel. Ama sakın hata yapmıyor diyorsun. Bu bölgenin kopyasını çıkartacaksın. Fotokopisini çek bize böyle çıkar. Arada da bunun arasında diyeceksin şu harften şu harfe kadar olan bölümün çıkartılması gerekiyor. Bu bölümü kes. Ondan sonra kalan bölümleri birleştir. Çok iyi tarif etmen lazım değil mi bunu yapılabilmesi için. Sen o sayfayı verip o gitti mi aylar sonra geri gelebilir. 6 ay sonra ya 6 ay aramak zorunda çünkü belki 3 ay arayacak. Öyle kolay değil 1 milyon sayfa arasında öyle bir bilgiyi bulmak. Tek tek bütün 1 milyon sayfayı karşılaştırması gerekiyor. Bir sayfanın içindeki bilgiyi bulmak 2-3 dakika sürse, 1 dakika sürse 1 milyon dakika yapar. Yani değil mi? Bir de uyuyacak arada yemek yiyecek falan da hesap etmek gerek. Bunun yapılması için çok net bir tarifle ki ona rağmen hata da yapabilir. Yani harf hatası yapabilir. Değil mi? Yanlışlıkla başka bir A'yı gözüne kestirir, oraya gider. Olay bitiyor o zaman işte. Hücrede hiç hata olmuyor. Ne aydınlık var, ne ışık var, ne gören bir göz var, ne şuurlu bilinçli bir varlık var içerisinde. Proteinin şuurlu bilinci yok. Kapkaranlık ortamda DNA bile katlanmış. Yani bu mesela şimdi sayfalar düzenli yerleştirilmiş oraya. DNA öyle değil ki. Böyle kapkaranlık bir ortamda bir daha katlanmış, bir daha katlanmış, bir daha katlanmış yumak gibi duruyor. Ama düzenli bir yumak. Onun arasındaki gerekli yeri protein. Ya bu muhteşem bir mucize yani böyle Allah'ın mucizesi. Eliyle koymuş gibi buluyor, açıyor ve ilgili bölümü çıkartıyor harfleri böyle. Oradan tam doğru yerden kesip birbirine yapıştırıp bırakıyor. Ya birden fazla protein yapıyor tabii bunu. Bu yani sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ve sanatını gösterir bize inşallah. Değil mi? Bakın insana benzeterek bile yapması çok zor. Hele o insanı yani karanlık ışığı kapattığın zaman yapamaz yani zaten. Biz ışığın açık olduğunu varsayıyoruz, görerek karşılaştıracak, akıllı bilinçli bir adam olacak değil mi? Herkes de yapamaz öyle yani hakikaten okuma yazma bilecek, dikkatli olacak, hiç hata yapmaması için. Bir de saniyede 2000 defa yapılıyor bunlar. Bir de işin o yönü var. Yani bir kere hani bir kere yaptın bıraktın değil böyle. Bak bir saniyede 2000 protein, bir saniyede 2000 protein, bir saniyede 2000 protein öyle gidiyor. Her biri DNA'nın ayrı yerinde. Biri geliyor kendi yerine gidiyor, açıyor, oradan kopyalıyor. Aynı anda DNA'nın öbür bölümlerinde de protein üretimi var. Gerekli olan protein öbür tarafta aranıyor, mesela hemen bulunuyor. Sadece o bölge açılıyor fermuar. Yani başından sonuna kadar. Hiç hatasız atomik hassasiyetle kesiliyor, kırpılıyor, ekleniyor. Paketleniyor bile, paketlenme var. Bir de üzerine posta kodu iliştiriliyor. Doğru adrese gitsin diye. Ne adresi şaşırıyor, ne DNA'nın yanlış bölgesi kopyalanıyor. Ne o aradaki bölgeler çıkartılırken en ufak bir hata yapılıyor. Bir de katlaması var bunun. Bakın dün bilgisayar örneğiyle anlattık. Dünyanın en büyük bilgisayarı saniyede bir katrilyon işlem yaparak bir proteinin nasıl katlandığını bulması bir sene sürüyor. Orada saniyenin binde biri kadar bir süre içinde katlanıyor proteinler. Ve hata yapılmıyor. Hata yapıldığı zaman hastalığa sebep oluyor. Onu da anlattık dün. Yani priyon denen böyle bozuk proteinler oluşuyor. Yanlış katlanmış. Mesela deri dana hastalığını yapıyor, başka hastalıkları yapıyor, öyle oluyor. Ve bu sistem kusursuz olarak işliyor.
Maşallah.
Milyarlarca yıldır, maşallah. Yani maşallah. Hücrenin içinde apayrı bir alem var. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığının delilleri. Yerin, göğün ve ikisi arasında olan Rabbi olan Allah'ın inşallah. Maşallah. Bol demesiyle, emriyle hareket ediyorlar. Emir durmaksızın iner diyor Allah inşallah. Sizin şeytanın Allah'a sığınırım. Sizin Allah'ı her şeyi yarattığını ve kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için diyor Allah inşallah.
İnşallah.
Durmaksızın emirle hareket ediyor her şey. Atomlar, DNA, proteinler, diğer canlılar, evren, dünyanın dönüşü, güneşin hareketi hepsi Allah'ın emriyle inşallah.
Maşallah.
Bu da gerçekten baktığımız zaman çok mucize işte bu zaten evrimi tamamen bitiren, çürüten olaylardan bir tanesi de bu işte. Hani sadece DNA'daki bu özelliklerin bile hani insan tarafından bırakın tesadüfün insan tarafından bile yapılamıyor olması bize gerçekten yaratıcının olduğunu ve bir yaratanın olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten iman hakikatleri de bu yönden çok önemli oluyor. Yani buna baktığımız zaman biz bu kadar çok kompleks sistemin bir yerde var olmasını ve çok hızlı bir şekilde işlevini yapıyor olması bize gerçekten bir akıl sahibi, bir üstün akıl sahibi, bir yaratıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor inşallah. Görüyorum.
İnşallah. Ben de hocam güzel bir iman hikmetinden bahsetmek istiyorum şimdi. Seyircilerimize de göstermek istiyorum. Planktonlardan bahsetmek istiyorum. Okyanuslarda ışık üreten planktonlar. Dinoflagella, tropikal sularda yaşayan bir plankton çeşidi. Binlerce türü var. Bu mikroskopik canlıların insanı hayran bırakan özelliklerinden birisi de ışığı kendilerinin üretmesi. Deniz yüzeyinde oluşabilecek herhangi bir hareketlenme, bir yunus balığı olabilir, bir teknenin motor hareketi veya dalgaların oluşturduğu hareketlenme bu planktonların ışıması için yeterli oluyor. Işıma başladığında görenleri hayrete bırakan, bakın burada da seyircilerimiz de görebiliyorlar, İnsanlara hayrete bırakan güzellikte farklı tonlarda ışıklar oluşuyor, mavi ışıklar ortaya çıkıyor ve çok büyük bir alana yayılabiliyor. Bu da inşallah bize Allah'ın yarattığı üstün sayısız güzelliklerinden birisini daha gösteriyor. Bakın burada farklı bir örneği daha var. Görüyoruz. Bilim adamları halen ışık üreten planktonların hücre yapısı ve ışımanın nasıl gerçekleştiği konuları üzerinde çalışıyorlar. Yani hala bu planktonların ürettiği ışık sistemi bugün üretilemiyor. Maşallah.
Bir de bakteriydi sanırım bu, değil mi? Bu plankton dediğimiz bakteri, yani suda yaşayan bir bakteri,
evet,
türü.
Evet.
Hani bunun herhangi bir ışık kaynağı ve kendini ışığa doğru doğrultabilecek ya da bir yerden enerjisini, elektriğini alacak, bir de bunu yansıtacak bir sistemi de yok, bir parçası da yok. Harekete göre böyle ışıklanıyor olması, o tepki veriyor daha doğrusu o hareketlere karşı. Hani olduğuna dair varlığını gösteriyor alanın ilhamıyla. Hani bu şekilde ışık saçıyor olması da çok mucizevi. İlk görenler, zaten bunu ilk gören denizciler başka şeylere yorumlamışlar. Çünkü denizden bu şekilde ışığın çıkıyor olması bilinmediği zaman insanlar şaşkınlıkla hani başka şeylere yorumluyorlar. Ama işte Allah bize her an böyle anan yarattığı canları mesela ya da yarattığı şeyleri bize zaman içerisinde gösteriyor. Bunu da yeni son zamanlarda hani bilinen bir şey bu. Belki çoğu insan da ilk kez izledi, ilk kez gördü mesela ışıklı bakteri olduğuna dair.
Maşallah.
Bu Allah'ın gerçekten yarattığını, bütün güzellikleri Allah'ın yarattığını bize çok açık ve net, maşallah, gösteriyor şu anda.
Bir de evet, hocam şu çok önemli. Hani iman hakikatleri aslında insana Allah'ın varlığını net olarak hissettiriyor ve Allah sevgisini de çok arttırıyor. Ne zaman ki insanda iman hakikatleri eksikliği olduğu zaman, yani imani eksiklik olduğu zaman, insanlarda o zaman sevgisizlik başlıyor. Ve sevgisizlik de çok tehlikeli bir durum aslında. İnşallah onunla ilgili de bir sunumumuz var. Ben şimdi onu göstermek istiyorum.
İnşallah.
İnşallah.
Ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin çıkış alametlerinden biri de insanların sevgisizleşeceğinden bahsediyor Peygamberimiz. Detaylı olarak anlatıyor. İnsanlar sevgisizlikten uzaklaşacak. Dinden, ahlakından, din ahlakından uzaklaşacak bazı kişiler, tabii ki herkes değil. O şekilde bir slaytımız var inşallah, onu göstereceğiz.
Tabii, ben buradan gösterdim.
İnsani ilişkilerin bozulması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir. Kalpler birbirine yabancı olmadan, sözler birbirinden ayrılmadan, ana baba bir kardeş farklı dinlerde olmadan kıyamet kopmaz. Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi kıyamet alametlerindendir. Selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz diyor.
İnşallah. Evet, yani bu tam bu ortam var günümüzde, yani hocamız defaatle üzerinde duruyor. Yani hem yanlışını anlatıyor hem de nasıl olması gerektiğini de hep anlatıyor hadislere ve Kur'an'a dayalı olarak. Hakikaten muazzam bir sevgisizlik, tedirginlik, egoistlik, merhametsizlik, şefkatsizlik hakim. Ve Darwinizm'den kaynaklanıyor bu.
Evet.
Çok açık yani böyle. Darwinizm'in devreye girmesiyle dünyada dalga dalga yayıldı yani. Mesela şimdi tabii ki Darwinizm daha önceden var, Sümerlerden, Mısır döneminden beri. Yani sevgisizlik, şefkatsizlik de var. Ama Darwinizm'in bir özelliği var. Yani Darwin'le başladığı andan itibaren, çünkü daha önceye de gidiyor ama Darwin'le başladığı andan itibaren deccaliyetin en şiddetli şekli bu. Yani şu anda ahir zamanda deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönemde,
evet,
biz yaşıyoruz. Yani giderek azalacak, bu yerini Mehdiyet'e bırakacak kısa zamanda içinde, sevgiye bırakacak. Ama bu Darwinizmi özel bir durum yapıyor. Yani insanlık tarihinde diyor, Hazreti Adem'den bu yana en şiddetli diyor Peygamber Efendimiz de. Hakikaten Hazreti Adem'den bu yana en şiddetli dönemi oldu. 20. yüzyılda bu hadisler aynı yere gerçekleşti. Yani insanlar birbirine selam veremiyor.
Evet.
Değil mi? Hocamız da anlatmıştı. Birine merhaba diyorsun desen yolda. Hemen geri sıçrıyor. Ne oluyor diyor acaba? Ne isteyecek benden? Veya ne yapacak diye düşünüyor. Her yerde kameralar demişti hocamız böyle mağazalara girer çıkarken üstünü arıyorlar. Şimdi birinin üstünü aranması onu hırsız yerine koymak oluyor. Potansiyel hırsızsın sen diyor. Yani böyle bir ortam var. Kimse de yadırgamıyor bu durumu. Normal görüyor. Ya diyorsun gel diyorsun bak sevgi olsun, merhamet olsun, karşılıklı güzellik olsun, değil mi? Saygı olsun, adalet olsun. Ondan çekiliyor mesela. Bunu uygun görmüyor. Yok diyor bu diyor 570 sene sonra olsun diyor. Ya o yok diyor Mehdi yani ne Mehdi'si diyor. Mehdi Hazreti Mehdi'yi tenzih ederim. Geldi geçti o diyor. Veya şahsı manevi diyor. Yani cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Burada ismi geçenleri de. Böyle bir güruh var. Ya bunun iki neden olabilir. Bir cehaletten dolayı yapıyor olabilir. Tamam ona diyecek bir şeyimiz yok. Doğrusunu anlatınca anlar o zaten. Çünkü net deliller yani böyle. Çok güçlü hadisler var. Kur'an'a dayalı zaten inşallah İslam'ın hakimiyeti. Bir de bilerek yapanlar var. Bir münafık güruhu. İşte Mehdi'nin diyor Hazreti Peygamberimiz onlara karşı çok şiddetli bir mücadelesi olacak. Çünkü ahir zamanın münafıkları en şiddetli münafıklar olarak gösteriliyor hadislerde. Yani hem yanından ayrılanlar var. Bir de Medineli bir alim var. Asıl münafık başı. Onunla birlikte hareket eden 70 bin tane de sarıklı ve cübbeli ayrı münafık grubu var. Bunlar hep birlikte Deccal'in tarafına geçerek Mehdi'ye karşı ve üstelik ilginç olan yani hadislerde bildirilen Kur'an'la mücadele ediyorlar. Yani dinimizi diyor ortadan kaldıracak diyor. Hangi dini? Yani Kur'an'a dayalı olan İslam dinini kastediyor orada. Halbuki tam tersine Hazreti Mehdi'yi asıl Kur'an'la hareket eden, dini aslına döndürecek olan, sevgiyi, şefkati, merhameti getirecek olan bunlar azılı münafıklar zaten. Çünkü diyor Peygamberimiz mesela Kur'an'ı ezbere bilirler diyor. Boğazlarından aşağı inmeyecek diyor. Yani kalpleriyle yaşamazlar onu diyor.
Sadece dillerinde ağızlarında o da hani. Evet. Arapça olarak söyledikleri için bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi sevgisizlik konusunda gerçekten mesela şu zamanlarda bu çok fazla yaşanıyor. Güvensizlik, insanların birbirine karşı olan işte ön yargılı bakışları. Mesela eskilerde dinliyoruz. Bu dönemlerde hani çok olduğunu anlatmak için mesela bir 30-40 yıl önceki hani büyüklerimizden dinliyoruz. İnsanlar mesela birbirlerine çok güvenip birbirlerine çok paylaşımcı oluyorlarmış. Mesela işte ne bileyim kapıya biri geldiği zaman misafir ederler işte çorbası, ekmeği bilmem nesi neyse hani ağırlayıp karşılıyorlar. Ama şimdi mesela kapını biri çaldığı zaman delikten bakıyorsun acaba katil mi tanımadığın birisi, acaba hırsız mı, acaba neci diye düşünmeye başlıyorsun. Evet. Bir güvensizlik insanlara karşı böyle bir diğer insanlara karşı bir korku oluşmuş. İşte bu çok hakim şu anda.
O da deccaliyetin olduğu bir şeyden kaynaklanan bir şey. Çünkü insanlar şimdi hep ezilen. Parası olan güçlü, diğer herkes eziliyor. Hırsızlığın, yolsuzluğun olduğu bir dönemde olduğumuz için o yüzden insanlarda bu da kaynaklanıyor.
O yüzden işte insanlarda hep bu şekilde bir korku var içlerinde ve artık hani öyle deyimler çıkmış ki işte yok babana bile güvenme, kimseye güvenmeyeceksin, gemisini kurtaran kaptandır falan diye. Bu şekilde insanların artık kendi yorumları oluşmaya başlamış. Çünkü o kadar güvensiz bir ortam var ki şu anda insanların birbirine olan. Çünkü biri birine selam verse ya da iyilik yapsa altında bir çıkar aranıyor şimdiki evet, zamanda. Evet. Hani diyor ki bu adam niye iyilik yaptı ki diyor. Kesin bir çıkarı var diyor. Benden bir şey isteyecek diyor. Ya da bir şey sorduğu zaman diyor ki bana bunu sordu ama benim karşılığında benden bir şey isteyecek. Birisiyle hani kötü bir durumunu bile anlattığı zaman mesela insan. Adam hemen karşısındaki diyor ki işte ya ben de çok sıkıntıdayım, borçlarım var falan. Hani diyor ki para istemesin benden diye hemen kendini kötü gibi gösterip hani o şekilde lanse ediyor. İnanılmaz derecede şu andaki dönemde mesela bu Deccal'ın etkisiyle çok fazla hissediliyor. Yani insanların bu güvensizliği, bu birbirlerine karşı hoşgörülü olmayışı ya da ne bileyim hani en ufak bir şeyde mesela şimdi bakıyoruz. Kavga, gürültü çıkıyor, savaş oluyor bilmem ne oluyor. Niye bu insanların birbirlerine karşı hoşgörü olmadığından kaynaklanıyor. Yani insanlar artık yolda bile birbirine tahammül edemiyor mesela trafikte. Hemen bir şey olduğu zaman bir bakıyorsunuz hemen kavgaya sonuçlanıyor. Ya da normal bir yerdeyken ne bileyim sırasının önüne geçmiş oluyor, bir şey yapmış oluyor. Bir bakıyorsunuz yine kavga ortamı. Hep bu şekilde hani insanlar şiddete doğru yönelmişler. Bu Darwin'in verdiği etkiyle, materyalizmin verdiği etkiyle. Hep hani böyle komünizmin etkisiyle hep bu tarafa doğru yönelmiş. İnsanlar şu anda böyle hep bir şiddet eğilimi var insanlarda dışarıda. Bu da işte bu düşüncelerin var olmasından kaynaklanıyor. Bir de Peygamber Efendimiz hadislerde de söylüyor. Bu dönemde zaten bunların yaşanacağını, ayrı zamanda bunların yaşanacağını. Bu dönemde de işte bu
bu sıkıntıların tamamen biteceği, insanların birbirlerine güveneceği bir ortam olacak diyor. Bunlar da işte şu anda bizim yaşadıklarımızda Deccal'in etkisi olarak hani bu durumları yaşıyor olmamız da Mehdiyet'in aslında bir nevi çıkış alametlerinden bir tanesi. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Hani insanların bu denli, az önce mesela Önder Hocam okuduğu gibi, sevgisizlik, hoşgörü, insanların birbirine olan bu duyguları azaldığı zaman diyor Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek diyor. Bunlar da onun göstergesi. Şu anda da bunun en fazla yüksek yaşandığı bir dönemdeyiz. Hani geçmiş yıllara oranla baktığımız zaman özellikle son 20-30 yıldır bunların daha fazla artık son raddesi diyebileceğimiz hani en yüksek düzeyde yaşandığı zamandayız.
Peygamberimiz bir cümlede şöyle söylüyor, bunu söylemek istiyorum inşallah. Allah'a imandan, din ahlakının güzelliğinden uzaklaşan insanların sevgisizlik ve güvensizlik içinde acı çekeceklerini söylüyor. Bu Ender Hocam'ın az önce dediği gibi, yani iman etmeyen insanların, bir kısım bazı insanların Allah ve dini Kur'an ahlakına göre yaşamadıkları için bir sevgisizlik, ya bir mutsuzluk şeklinde yaşayacaklarını ve hiçbir şekilde dünya hayatında kimseye güvenmeyeceklerini söylüyor Peygamberimiz.
Ve bu şekilde de hiçbir şekilde hani bir mutluluğa erişemiyorlar. Çünkü insanlar birbirine güvenmediği sürece, yani siz bir insana arkanızı rahat dönemiyorsanız, çünkü insanlar artık diyor ki ben diyor arkamı duvardan başkasına dayamam diyor mesela, öyle güvensiz bir ortam. Çünkü diyor ki hani kimin nereden nasıl darbe vuracağı belli değil diyor. Bu apaçık bir güvensizlik yani ortamı. Ve bu ortamda da hiçbir şekilde mutlu, huzurlu olamıyor. Çünkü sürekli kendini kollamak zorunda kalıyor insan. Yani sürekli güvenli bir ortamda bulunma durumunda kalıyor. Ama Peygamber Efendimiz söylüyor, ahir zamanda Mehdiyet döneminde ise bu güvenin çok fazla artacağı. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki kadınlar diyor tek başlarına diyor hacca gidebilecekler diyor mesela. Hani buradan bunu da anlıyoruz. Demek ki insanların tamamen huzur ve güvenli olduğu bir ortam olacak ve kimsenin kimseden çekinmeden, kimsenin kimseye yanlış şeyler düşünmeden rahatça gezebildiği bir ortam olacak. Şimdi bu güvensizliği doğuran zaten en büyük olaylardan biri de bu komünizmin verdiği düşünce ve insanların yoksulluğa doğru gidişi zaten baktığımız zaman. Çünkü bir insanın ihtiyacı yoksa mesela düşündüğümüz zaman bazı bir kısım insanlar o şekilde yapıyor. Hani neden birine gitsin hırsızlık yapsın ya da neden birinin parasını gasp etmeye çalışsın. Ama herkesin eşitliği olsa, adalet olsa, herkesteki gelir aynı olsa hiçbir şekilde buna muhtaç kalmayacak. İşte Peygamber Efendimiz de onu söylüyor. Adalet ve eşitlik gelecek diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde. Bu olduğu zaman da zaten bu kötü olarak algıladığımız, gördüğümüz bu olayların da tamamen ortadan kalkacağını göreceğiz inşallah.
İnşallah, maşallah.
Evet, yani bu şimdi komünizmden bahsettim de komünizmde şöyle bir iddia hani var. Sosyal adalet, halkların kardeşliği diye. Bu tamamen sahtekarlık. Yani böyle bir şey yoktur komünizmde. Halk böyle bir hayvan sürüsü olarak görülür. Sürüden kapan, yani elimine olması onlar için bir hiç önemli değildir. Yani ölmesi, kalması, yani insanların ahlakı, iyi yaşaması hiçbir zaman dikkate alınmaz. Yani hep ezme, zorbalık, kafasını sıkıp bırakma, kafasını koparma, açlık, kıtlık, hep bunlar vardır yani komünizmin yapısında.
Ve komünizm, çünkü hayatı, evet, aile yapısını da reddeden bir sistem. Yani ahlaki açıdan bakınca aileyi reddeden, aileyi istemeyen, o yapıyı, o kurumu yok etmeye çalışan bir sistem. Hani hatta yine hocamız da geçen gün okumuştu, röportajda da göstermişti. Hani burjuvazinin kadınları, hani eşleri onun eşi, senin eşindir, onun eşi onun eşidir gibi. Hani bu kadar ahlaksızlığın üst derecede, evet, olduğu, ahlaksızlığın son sınırda olduğu bir sistem aslında. Ama bu bilinmiyor. İşte hocamız bunları deşifre ettikçe inşallah Türkiye'de de komünizm yok olmaya, sıfırlanmaya doğru gidiyor inşallah. Bu Marksist hareket sona ermeye doğru gidiyor inşallah. Evet,
çünkü bunun temelinde Darwinizm var. Yani Darwinizm zihniyeti, ki komünizmde de bu zihniyet vardır, hayatı yaşam mücadelesi olarak görüyor. Yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider mantığı vardır burada. Mesela hayvanlarda bile fedakarlık var ya, yani görüyoruz. Evet. Arılarda, karıncalarda, diğer bütün hayvanlar yavrusu da iyi davranıyor, koruyup kolluyor. Komünizm de tamamen bu ortadan kalkar. Aile yapısı da yoktur. Mesela dün örneklerini okuduk. Ana babayı bir hiç sayıyor. Ana baba ya da çoluk çocuk, böyle bir ilişki yok komünizmde. Bir hayvan sürüsü var. Mesela komünizm zannediliyor ki hani proletarya diktatörlüğü, işte köylüler var. Köylüleri de küçümser. Mesela Marx köylüleri patates çuvalları olarak nitelendiriyor. Ya adam yerine konmaz onlar zaten. Nitekim mesela baktığımızda komünist Rusya'ya, komünist Çin'e hep ezildiğini görüyoruz bu insanların. Yani komünizm böyle insanın insana karşı bir merhamet duymak, fedakarlık, sevgi böyle bir mantık kesinlikle yoktur. Zorbalık şiddet vardır, fikir özgürlüğü de yoktur. Yani komünizme karşı geldiği hissedilen adam, bakın karşı gelmesi bile değil. Sen diyor komünizme karşısın diyor, kesiyor hemen onu, yok ediyor. Milyonlarca insan katledilmiş yani milyonlarca. Mermi paralarını da ailelerinden alıyorlar hatta vurdukları adamların. Yani o derece zalim böyle bir sistem var. Açlıktan, kıtlıktan öldürüyorlar. Onu da mı bilhassa yapıyor? Yani bilmez mi adam mesela Rusya'nın tahıl ihtiyacını gidip Sibirya'ya ekiyor. Şimdi bunu hadi biri deli, Lysenko deli, manyak. Öbürleri de mi deli yani? Herkes mi deli ya da? Ya deli de ya bu kadar mı akılsız yani, değil mi? Onu bilir o heba olacağını, o tahıl ihtiyacının. Onu bilhassa yapıyor. Açlıkla bunların bütün direncini, yani her şeyini kırıyor. Gidiyor yiyeceğini alıyor mesela, tahıllarına da el koyuyor sonra. Bunlar ne yapsın adam? Milyonlarca insan açlıktan ölüyor o yüzden. Ya hayvan gibi görüyor çünkü. Yani bu şimdi PKK zihniyeti de bu zihniyette. Yani zannediyor ki hani mesela bazen köşe yazarları dili varmıyor. Hocamız anlattı bunu. Çünkü dedi, bunlar dedi komünizme hayranlar dedi. Ama bunlar komünizmin ne olduğunu da bilmiyorlar. Nasıl bir bela olduğunu. Ya komünizm geldiğinde, şimdi bu köşe yazarlarının mesela dili varmıyor komünist demeye. Onların yaşantıları, puroları ellerinde, viski bardakları, arabaları, evleri, bilmem neleri. O PKK'nın iktidar olduğunu Allah saklasın varsayalım. Yani komünist bir diktatörlük kurulsun. Onlara tek tek yedirirler o bardakları, o puroları. Öyle bir konu yok yani. Onu zaten burjuvazi olarak görüyor. Yani komünizmde mesela zorbalık yapmayan, terör yapmayan, ayıplıyor bunu Lenin zaten. Ya onları hocamız dedi ki opportunist ve revizyonist olarak görürler. Adam yerine koymazlar onu. Onu da keser o. Yani Stalin'in mesela hani örneği var böyle. Alkışlayanlara bakıyor. Lan bütün politbüro onlar yani en yakın arkadaşları, değil mi? Zahiren hani dava arkadaşları gibi görmesi lazım. Orada alkışlarını ilk kesen ulan diyor sen bana karşısın diyor, onu kesiyor. Kimse alkışlamayı bırakamıyor o yüzden böyle. Öyle bir ruh hastası zihniyet vardır. Yani asla bir gevşeklik olmaz. Kan dökme ilerlemenin temelidir mantığıyla hareket ettiği için. Ve kan dökmeyi bir şey olarak görüyor. İtici güç olarak görüyor. Yani ne kadar kan, o kadar gelişme varsayıyor. Böyle bir sapık zihniyet olur mu? Yani onun için mesela Mehdiyet'te de, şimdi bunları komünizmin bir tarafı, PKK ve komünizm bu şekilde. Mehdiyet'te de bakın bir damla kan akıtmayan adalet dolu bir sistem var. Yani sevgi dolu bir sistem var. Herkes korunup kullanıyor. Yani tam zıttı. Ama mükemmel zıttı yani böyle. Tam fikir özgürlüğü hakim oluyor. Bunlarda hiç fikir özgürlüğü olmaz komünizm. Asla başka fikre izin vermez. Dini yok etmektir diyor yani. Alabildiğine din düşmanıdır diyor Marx, Lenin. Alabildiğine din düşmanı. Din, halkın afyonudur diyor. Biz de iktidara gelene kadar diyor idare ederiz diyor. Yani dine hani dokunmuyor görünürüz diyor Lenin. Ama diyor iktidara gelince ki öyle yapıyorlar. Kökünü kazımaya çalışıyor yani. Bütün ibadet yerlerini yıkıyor. Dindarları hepsini öldürüp bırakıyorlar. Çünkü komünizm fikir özgürlüğünün olduğu ortamda asla komünizm olamaz ki. Her şey yanlıştır. Bakın ekonomik görüşü yanlıştır. Halkı açlıktan, kıtlıktan öldürmüştür. Bütün dünya devletlerinde görülmüştür bu. Ezmiştir. Fikir özgürlüğü hiç yoktur. Sanat yani fikir özgürlüğü çünkü yoktur. Fikir özgürlüğü komünizmi ortadan kaldırır. Sanat yoktur. Soğuk böyle boş, ifadesiz yüzlerle böyle çökmüş, bitmiş insanlar vardır. Böyle hayvan muamelesi yapılan. Mesela Çin'de anlatıyorlar çalışma şartlarını. Halen daha devam ediyor bu. Adam diyor mesela bir yatağı var. Yatağının yanında bir makine var. Ayda da böyle birkaç dolar para veriyorlarmış. Yani öyle bir, yani böyle bir günlük yiyeceği var. Bir yatıyor, bir çalışıyor. Bir yatıyor, bir çalışıyor. Tabii, o kadar.
Bir dolara mı ne çalışıyor?
Yani hayvandan daha aşağılık yani yaşatıyorlar. İşte komünizm bunu getirir ki Çin mesela ne kadar zenginleşti şu anda. Ama öyle zenginliğin halka yansıması gibi bir konu zaten yoktur. Rusya'da da öyleydi. Baktığın zaman Rusya işte silahları, füzeleri, bilmem neleri, şusu busu bir teknolojisi de vardı kendine göre. Asla halka yansıtmıyorlardı. Halkı da ezim ezim eziyorlardı. Bu hep büyük bir tehlikedir yani dünya için. Nitekim onun için de PKK böyle bir tehlike. Yani o da komünist, Stalinist, Marksist ayaklanma olarak ortaya çıkıyor. Onun öyle Kürt halkının işte şu iyi olması, şu öyle bir gayesi yok. Kürt halkı yok demişti hocamız. Halkların özgürlüğü diyor onlar. Halkların özgürlüğü var orada. O da kan dökerek, zorbalıkla ve rejimi ihraç ederek. Yani her tarafın komünist olması amaçları. Öyle Türkiye'nin bir bölümünü ayırıp ondan sonra orada refah, öyle bir şey konu yok. O kan dökerek ilerleyecek, oraya yayılacak. Bir de oraya dedi hocamız, komünistlerin bir özelliği tabii bu. Silah yiyecekler. Çin'i, Kore'si, komünist olan ülkelerden silah yığılacak. Onu çok güçlü bir ordu haline getirip rejimi ihraç etmek amaçları. Yani komünizmi etrafa yaymak. Bu da sadece ve sadece kan dökerek, ezerek, yok ederek. Hep de sonucunda açlık, kıtlık, kıtlıktan ölen milyonlarca insan, öldürülen milyonlarca insan. Nereye baksanız böyle. Küba'sı da böyleydi, Vietnam'da da böyle oldu, Kore'de de böyle oldu, işte Rusya'da da böyle oldu, Çin'de de böyle oldu. Nereye komünizm girdiyse, hatta Müslüman ülkelerin Marksist olanların hepsinde böyle oldu. Yani adı komünizm diye denmiyordu ama mesela Nasır Mısır'a bunu getiriyor, Marksizmi getiriyor, Arap Sosyalizmini getiriyor. Arap Sosyalizmi nedir? Marksizmin daha ılımlı bir şekli, yani Marksizm yine neticede. Kaddafi de aynı şekilde. Filistin'de de bu böyle oldu. Nerede? Her yerde fitne, kan, zulüm. Mehdiyet de bunun tam tersi oluyor işte. Yani tam çözümü oluyor. Çözüm böyle oluyor. İttihad-ı İslam ve Mehdiyet inşallah.
Zaten Mehdi Aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mehdi Aleyhisselam döneminde kan akmayacaktır diyor. Mesela şu anda olan bu olayların tam aksine, şu an nasıl bir şiddet, kan akımı varsa, nasıl insanlar katlediliyorsa, o zaman da tam aksine hiçbir şekilde kimsenin kanı akmayacak. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki uyuyan uykusundan uyandırılmayacak. Tek bir kişinin dahi burnu kanamayacaktır diyor. Ya hiçbir şekilde şiddetin ve işkencenin olmayacağı, tamamen ilmi ve bilmi mücadelenin olacağı ve insanların fikren mücadelesini yapacağı bir dönem olacağını söylüyor. Bununla ilgili hadisler var. Onları isterseniz aktaralım izleyicilerimize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şu şekilde buyuruyor. İnsanlar bal arılarının beylerinin etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünyada adeta asr-ı saadet devrine geri döndürür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde tek bir kişinin dahi burnunun kanamayacağını şöyle anlatıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edenler Kabe civarındaki rükün ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla da kan dökmezler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilim ve sevgiyle İslam ahlakını hakim edecektir. Bir rivayette şöyle buyuruluyor. Rumlara ait Konstantiniye yani İstanbul tesbihle ve tekbirlerle Müslümanlarca manen fethedilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Mehdi gayet sükunet içinde yürüyecektir. Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarına İstanbul'un tesbih ve tekbirle manevi fethinin nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Dikkat edilirse hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın manevi fethinin hep tesbih ve tekbirlerle olacağı, yani ilimle, bilimle, kültürle anlatarak olacağını haber veriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam en baştan sonuna kadar ilmi çalışma ile dinsizliğin fikren yıkılmasına ve İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde savaş olmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Düşmanlık ve kini kaldıracaktır. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşta ağırlıklarını bırakacak. Bir diğer hadiste ise şöyle bildirilmektedir. Harp erbabı ağırlıklarını yani silahlarını ve saireyi bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde emniyet ve sükun hakim olacaktır. Allah onun yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam sayesinde kör fitneyi söndürecek ve yeryüzünde emniyet ve sükun hakim kılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde her yer emin bir hale gelir. Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir. Nasıl bizimle onlar arasındaki şirk ve adavetten yani husumet ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine öyle olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde kadınlara da karşı baskı ve zulüm kalmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrini ne kadar detaylı anlatıyor. Kadınların dahi güvenlik içinde olacağını özellikle şöyle vurgulamış. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarına hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebileceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde insanlar çok mutlu olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. Zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki rivayetlerden onun idaresinden sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin de memnun olacağını belirtir. Herkes onun yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacaktır. Neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak veya adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaktır. Peygamber Efendimiz gerçekten hadislerinde çok güzel ve detaylı olarak anlatmış. Hazreti Mehdi döneminde hiçbir şekilde kanın akmayacağı ve adalet, eşitlik ve sevginin en üst düzeyde olacağı ve insanların birbirlerine karşı hoşgörüsünün, merhametinin, dostluğunun, sevgisinin de çok iyi olacağını ve devrin de asr saadet devri gibi insanların tamamen bollukla ve adaletle olduğu bir dönemde olacağını Peygamber Efendimiz bizlere müjdelemiş.
Inşallah. Evet, şimdi mesela burada bakın dikkat edilirse çok güzel bir adalet, sevgi, barış kan duracak diyor değil mi? Kan duracak diyor. Bunun tam karşısında işte komünizm de bunun tam karşısında. Bakın bir iki sözünü okumak istiyorum. Lenin'in nasıl terörü övüyor? Lenin de pratiğe geçiren kişi olduğu için. Yani hocamız demişti komünist olan bir kişi mutlaka Leninist olur. Çünkü Lenin'dir bunun pratiğe döken kişi. Diyor ki ilkesel olarak terörü Lenin söylüyor bunu. Hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz diyor. Yani bir komünist asla terörü reddedemez diyor. Devam ediyor mesela başka bir konuşmasında. Biz şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin kitlelerin doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk. Yani bir komünist diyor, terörist olur diyor, terör yapar diyor. Bunun aksi olamaz diyor zaten, Lenin söylüyor bunu. Başka bir yerine bakın 6 Ağustos 1919'da ki konuşmasında şöyle diyor. Lenin, hayır biz terörden vazgeçmeyeceğiz diyor. Yani terörizm komünizmin bir özelliğidir zaten. Yani bir komünizm mutlaka teröre ve vahşete gider. Ya yani bunu adam söylüyor zaten. Yani başka türlü olamaz diyor. Terörü reddedemeyiz diyor zaten diyor. Çünkü kanlı bir proletarya diktatörlüğüdür. Komünizmin özü budur. Yine bakın mesela Lenin'den bir şeyden daha okumak istiyorum. Moskova ayaklanmasından dersler. Bu dersleri de PKK alıyor zaten. Diyor ki bölücü başı ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor. Lenin ne diyorsa diyor ben oyum diyor. Ne diyorsa ben onu yaparım diyor. Biz onu yaparız diyor PKK için. Bakın diyor ki Lenin eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini, kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz diyor. Sapıklığa bakın. Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır diyor. Acımasız olarak ortadan kaldırılması. Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Yani komünizmde hep silahlı ayaklanma vardır. Nereye baksanız pratikteki uygulaması hep bu şekildedir. Olabildiğince de eş zamanlı bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yani bir komünist diyor silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiğinin farkında olmalıdır, bilincinde olmalıdır. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir diyor. Yani ölümü göze alan bir komünist. Vahşetle dolmuş böyle. Yani katliam yapmaya hazır bir komünist ancak başarılı olabilir diyor. O zaman diyor komünizmin zaferi kesinleşecektir diyor. Nitekim hocamızın Komünizm Pusuda kitabını okursak inşallah Orada çok detaylı bilgi var. Çünkü bu komünizm belasından korunmanın, durmasının tek yolu, hocamızın söylediği, bakın çok önemli, fikri çalışma. Yani bilimsel geçersizliğini anlatmak bunun. Yani bu komünizmin sapık yönü. Ama bir de komünizm bilimsel olarak da tamamen geçersiz. Yani adamlar onun bilimsel olduğunu iddia ediyorlar ama diyalektik materyalizm, zaten materyalizm yıkıldı bir kere bilimsel olarak. Big Bang, maddenin yoktan var edildiğini, materyalizmin geçersizliğini kanıtladı bilimsel. Bir. Doğanın diyalektiği dedikleri Darwinizm çöktü. İki, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, fosil kanıtları ve binlerce kanıt, genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, paleontolojiden gelen Darwinizmi yerle bir etti. Çöktü mü o da iki. Temeli zaten Darwinizmin. Komünizm bilimsel olarak geçersiz. Ekonomik modeli diyorlar mesela. Ekonomik modeli diye bir model yok ki komünizmin. Biraz önce gördük ve anlattık. Hep yani örneğinde görüyoruz. Komünizm gittiği yere hep kıtlık, bereketsizlik, fakirlik, ezilme getirir. Ha, örneği mi? Rusya'da böyle oldu. Çin'de böyle olmadı mı? Böyle oldu. Diğer bütün komünist ülkelerde, Küba'sı, Vietnam'da, Kore'de, her yerde böyle olmadı mı? Ezim ezim ezildiler halklar. O komünist ülkelerin halkları. Komünizm bir ekonomik modeli yoktur. Çünkü ezme zor ve baskı üzerine vardır. Bir avuç, işte mesela Politbüro Rusya'da iyi yaşıyordu. Brejnev'in haberler çıkardı. Brejnev'in 20 tane arabası var diye. Bilmem kaç tane Rolls Royce'u. Rusya'da küçücük 3 metrekare bir odanın içinde 5-10 kişi komün hayatı yaşattırıyordu. Bütün milyonlarca insan böyle yaşıyordu. Hiçbir şey bulunmuyor. Herkes açlık, sefalet içinde. Sefaletten de milyonlarca insan ölüyor. Sosyal adalet tamamen bir aldatmacadır. Onu hocamız açıkladı. Marx Kur'an'dan ve Tevrat'tan alıyor ama tamamen deccali bir şekle dönüştürüyor ve uygulanmıyor zaten. Yani sosyal adalet diye bir şey yok. Çünkü adaletin olduğu yerde adalet ne demek? Eşitlik demektir ve zenginlikte eşitlik demektir, değil mi? Bereket, bolluktur. Mesela Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Ki Allah emrettiği için Mehdiyet döneminin özelliği bu. Adaleti diyor, kendi aleyhinize bile olsa, anneniz babanız aleyhine olsa dahi ayakta tutun diyor. Yani öyle bir yönetici oluyor ki, Hazreti Mehdi bu inşallah ayrı zamanda. Adaleti kendi aleyhine bile ayakta tutuyor. İşte Mehdi döneminin adaleti o şekilde. Onun için hiç fakir kalmıyor. Allah bereket veriyor tabii inşallah. Ekonomik model böyle olur. Adalet de olur inşallah. Komünizmin adaleti yoktur ki. Hayvan sürüsü gibi görüyor. Bakın diyor ki Stalin, bir kişinin ölümü trajedidir diyor. 1 milyon istatistiktir diyor. İşte PKK işleri getirmeye çalıştığı model bu. Komünist bir ayaklanma. Ayaklanma zaten komünizmin içinde var olan bir şey ve kanlı bir ayaklanma. Ve bunun içinde gerilla yöntemi kullanılıyor. Gerilla yönteminin özelliği de bu hep bu şekilde olmuştur. Oradaki bölgedeki insanları etkileyip propaganda yaparak kendi yanına almak. Bakın bir iki örnek okumak istiyorum. Gerilla savaşının zayıf noktası tarih boyu savaş ve strateji kitabından. Bakın diyor ki Vietnam savaşında subay ve gerilla savaşı uzmanı lideri Vo Nguyen Giap'ın dilinden gerilla savaşının zayıf noktası şu şekilde özetleniyor. Bölge coğrafyasını bilmek ve yiyecek içecek kaynaklarını bilerek aç kalmama taktiklerini disiplinle uygulamak bir gerilla savaşının olmazsa olmazlarıdır. Fakat diyor, savaştığınız bölgedeki halktan yiyecek, cephane ve bakın dikkat edin ve manevi destek almazsanız gerilla savaşını en fazla 6 ay sürdürebilirsiniz. Manevi destek nedir? Komünist destek. Yani onu da komünist yapacaksın ki seni desteklesin. İşte PKK da bu yöntemle gerilla savaşını sürdürüyor. Yani yaptığı o kanlı eylemleri sürdürüyor. Mao mesela diyor ki bakın Gerilla Savaşı Üzerine adlı kitabından, gerillalar istilacıları belirli bir yere hapsetmek için onun maneviyatını bozmalıdır. Mao söylüyor bunu. Şimdi bunlar bunu yaparken hocamızın üstünde durduğu, bakın çok önemli konu, anti-komünist, anti-darbinist, anti-materyalist çalışma yapılmıyor, fikri çalışma. Yani bunun acilen yapılması lazım ki bunların, bu bakın diyor ki manevi destek almazsanız diyor 6 aydan fazla sürdüremezsiniz diyor. Hocamız dedi ki 2 ay dedi Allah'ın izniyle. 2 ay hocamız bana bırakın inşallah ki Allah'ın izniyle hocamızdan başka dünyada yapacak ikinci bir kişi zaten olsa biliriz yani. Dünya çapında çünkü Darwinizmi ve komünizmi yerle bir etti. Materyalizmi Allah'ın izniyle. Adam ne diyor? Manevi destek almazsanız gerilla savaşını 6 aydan fazla sürdüremezsiniz diyor. 2 ay. Bu çalışma yapılsın, hocamız yaparsa Allah'ın izniyle. 2 ayda bu ne gerilla savaşı kalır, ne bunların kanlı ayaklanması kalır. Yerle bir olurlar Allah'ın izniyle. Ama fikren olur bu.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Sen demin bahsettin yani komünizm günlük hayatı, ekonomiyi, sanatı, her şeyi mahvediyor diye konuştuk. Bir de bunun bilimsel kısmı var. Bilimsel hayatı da mahvediyor komünizm. Az evvel sen de demin söyledin Lysenko diye. Lysenko'nun bir tezi var. Belki izleyicilerimiz de daha önce görmüşlerdi. 1930'lu yıllarda büyük bir tarımsal kriz yaşadığı için Sovyetler Birliği. Diyorlar ki biz buğday ekelim, buğday evrim geçirecek, çavlara dönüşecek diye bir iddiaları var. Ve bu akılsızca iddia üzerine milyonlarca buğdayı ekiyorlar. Ve bu buğdayların hepsi de israf oluyor ve milyonlarca insan açlıktan evet. Bu sebepten dolayı
75
ölüyor.
75 hektar mı öyle geniş bir alanda yapıyorlar. Çok... Uyumlaşma onların zihniyetine göre hani uyumlaşma gösterecek diyor bitkiler.
Aynen öyle ve sonrasında milyonlarca insan hani tahıl bulamadığı için, buğday bulamadığı için açlıktan ölüyor. Ve bak, bir süre sonra çok özür dilerim bölüyorum. Bir süre sonra hani Lysenko'nun bu tezini kabul etmeyen bilim adamları yani Lysenko'nun söylediği bu evrimci tezi kabul etmeyen bilim adamları kaçırılıp gizlice de idam ediliyorlar. Yani hani o kadar baskıcı, o kadar deli bir sistem ki bu komünizm. Hani adamın kendi bilimsel tezi beğenilmedi diye onları kaçırttırıp idam ettiriyor. Yani çok korkunç, çok dehşet.
Bak adam diyor ki bu işi yaparken, bu deliliği yaparken Lysenko tohumları birbirine çok yakın olarak toprağa ekersek diyor, aralarında sosyalist dayanışma olacak diyor.
Sosyalleşme olacak diyor aralarında.
Devlet de bunu destekliyor. Yani bir tane akıllı adam yok mu? İşte yok. İşte komünizmin özelliği bu zaten.
Ve akılsız, şuursuz o kadar belli ki yani bir metrekare, 10 metrekare alanda bir deneme değil de koskoca alanda bir deneme ve bütün halkın ihtiyacını çok çok fazlasını şekilde tüketecek şekilde bir deneme yapıyorlar. Ve bundan sonra da bunun bu şekilde sonuçlanıyor olması da diyorlar ki sosyal dayanışma olacak. İşte birbirlerinin arasında bir uyum olacak. Onların zihniyetine göre buraya uyum sağlayacak ve evrimleşecek dediler. Evet. O buğdayları ekerken. Ama tam aksine o zaman oradaki bütün milyonlarca insanın aç kalmasına ve sefalet çekmesine sebep oldular. Bu da işte yine onların mantığının ne kadar yanlış olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir doğruya ve güzelliğe insanlara sosyal adalet gibi bir düşüncenin kesinlikle katmadığını bir kez daha örneği olarak gösterdi.
İnşallah. Yani Allah hocamızın vesilesiyle inşallah bizi yani çok tehlikeli bir felsefe olan, çok tehlikeli bir din olan aslında o insanlar için din olan komünizmden ve onun temelini oluşturan Darwinizmden koruyor inşallah. Yoksa hocamız olmasa gerçekten hani hiçbirimiz bu bilgilere hakim olmaz ve bu kadar da buna set çekemezdik inşallah.
Darwinizm. Yok Allah'ın izniyle tabii şimdi Mehdiyet'in önünde hiçbir şey duramaz. Dağa çıksa diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezip geçer diyor. Yani öyle bir Allah galip olduğu için inşallah Hizballah andolsun ben galip geleceğim elçilerimle diyor Allah inşallah. Maşallah. Mehdiyet'in önünde hiçbir şey duramaz. Ama yani hocamız mesela Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak Allah razı olsun bütün dünya çapında bu çalışmayı yapıyor. Yani hem PKK'ya karşı çok etkili Türkiye'de böyle Türkiye'de %90'ların üzerinde artık evrime inanılmıyor Allah'ın izniyle. Konferanslar, binlerce konferans, kitaplar hocamızın internet sitelerinden milyonlarca giriş. Ve dünya çapında bu böyle oldu. Yani dünya çapında büyük bir değişim Allah vesile ediyor hocamız. Allah razı olsun çalışmalarıyla. Bu iş bu şekilde olur anlatıyor hocamız ama dedi ki hocamız dün önemli bir şey daha söyledi. Bunu ben dedi hani vicdani olarak Allah'ın emri olduğu için, hüküm olduğu için anlatıyorum dedi. Allah'ın izniyle benim dediğime gelecekler dedi ama dedi ağır şeyler yani büyük olaylar olduktan sonra yani maksat onlar olmadan inşallah.
İnşallah.
Yani şimdi mesela PKK kudurmuş artık çok açık. Yani hala söyleyemiyorlar. Marksist, Leninist, Stalinist diye bir cümle bir konuşmanın arasında geçirebiliyor. Niye demişti hocamız? Çünkü komünizme hayranlıkları olan kimseler var bir kısım insanlar. Zaten komünizmi destekliyorlar. Aman komünizme laf etmeyeyim diye korkanlar var. Haf damarı Said Nursi Hazretleri'nin söylediği korkaklıklarından gemleniyorlar. Dessas zalimler diyor. Onları bu korkaklık damarını kullanarak gemlendirir diyor. Yani durdurur diyor. Faaliyet yapamıyorlar Müslümanlar arasında da. Bir kısım yani hepsini tenzih ederiz de inşallah.
Bir de bilmeyenler var.
Hani i̇şte hiç cahilliğinden tabii hava uyanlar var. Yani ama işte çok net açık yani. Olsa zaten 30 senedir olmaz mı yani? 30 senedir askeri önlemler alınıyor. Evet. Ordumuz dünyanın en güçlü ordularından biri. En fedakarane bir mücadele var ama öyle olmaz. Olmadığı da zaten ispatlandı yani. 30 yıldır Değil mi? Çok uzun bir süre.
Geçen akşam hocamız şey söyledi hatta. Bir bombalama yaptılar diyor. Nerede olduğunu bilmiyorsun ki diyor. Dağ bombalama yapıyorsun. Bir sürü dağ var diyor. Hepsinde orada değil orada barınır. Yolu bombalıyorsun ama bu adamlar yol kullanmıyor ki zaten. Dağ tepe onun için asfaltmış yolmuş fark etmez ki patika olsun her yer olsun yürüyebiliyor diyor. Bu yani, bombalamakla olmaz ki istediğini yap onları engelleyemezsin.
Bir de zihniyet şimdi farklı olduğu için yani adam öyle bir zihniyette ki dağda yaşamayı göze alıyor mesela. Tabii. Mağaralarda, dağ boşluklarında yaşamayı göze alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim Fikren dediği hocamızın fikrenlemesi çok mantıklı. Çünkü savaşta bombalama öyle olmuyor. Niye? Şöyle düşünelim. Şimdi bizim mesela Mehmetçiğimiz gidiyor. Kısa bir süre eğitim alıyor orada mesela dağlarla ilgili. Bir de korucular oluyor. Onların da var ve onların göstermesi sonucunda mesela bir şeyleri yapabiliyorlar. Ama şimdi o adam sürekli orada. Yani bütün abi, dağların
gelmiş, nerede biliyor, avucunun içi gibi hani, biliyor her yeri.
5 yaşından 6 yaşından beri o dağlarda geziyor mesela. Nerede ne sığıntı var, nerede korunak var, nerede nasıl olacak hepsini biliyor. Şimdi bizim Mehmetçiğimiz de mesela o tarz bir eğitim almıyor. Sadece bir kısa pratik olarak gösteriliyor mesela uygulamada olarak gösteriliyor. Ve daha sonra bu şekilde dağa gönderiliyor. Şimdi baktığınız zaman da bir bilen birisi var karşınızda bir de bilmeyen var. Ve o adam şey düşünmüyor yani bizim mesela... Mehmetçiğimiz askerimiz hiçbir şekilde insan görünce taramaya gitmez mesela. Hani o tepki almadığı sürece gidip ben bunu öldüreyim demez. Ama o adam gördüğü anda ateş etmeye başlıyor. Çünkü zihniyeti orada. Mantığı o şekilde geldiği için hani kendilerinin ayakta durması için hani onların zihniyetine göre böyle gidersek bize onlara eğitimde diyorlar ki böyle yaparsanız işte bizim kendi cumhuriyetimiz kurulacak. Kendi özelliklerimizi alacağız. Kendimiz şey yapacağız. Hep bu şekilde bir beyni İnsanların yıkaması söz konusu evet. O şekilde.
Ya i̇şte bu şekilde olmuyor. Tabii yani mesela bu öyle sapkın bir görüş ki yani komünizm. Bir kere tam din düşmanı, aile düşmanı, ahlak düşmanı, hukuk, devlet, millet bunların hepsini ortadan kaldıran bir sistem zaten. Bakın şimdi mesela Marx diyor ki nasıl din düşmanlığı olduğunu ya açıkça söylüyorlar zaten öyle gizli saklı bir şey değil. Din diyor Marx halkın afyonudur diyor haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, yani dinin kaldırılması bir numaralı hedefidir komünizmin. Halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir. Bakın Lenin de diyor ki, biz bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı diyor. Yani komünizmin bir numaralı hedefi dindir. Dinin ortadan kalkması. Dine asla izin verilmez. Yani komünist bir rejimde dinin yaşanmasını İmkansız yaparlar. Yaşayanı öldürürler zaten. İbadethaneler ortadan kalkar. Bütün şeyde Darwinist eğitim mecburdu. Mesela Stalin diyor ki genç beyinleri diyor, zihinleri arındırmak için diyor, üç şey öğretmeliyiz diyor. Dünyanın diyor jeolojik yaşını diyor. Bir tanesi de diyor ki evrim teorisi diyor. Yani Darwinizmi öğretmeliyiz diyor. Bakın zihinleri arındırmak için. Ne demek arındırmak? Yani dinin ortadan kalkması için diyor Darwinizmi öğretmemiz gerekir diyor. Nitekim onu yaptı. 20 milyon adamı da katletti. Yine bakın başka Marx, Engels, Lenin, Anarşizm ve Anarko-Sendikalizm isimli eserden. Diyor ki bu Marx, Lenin, Marksizm bir materyalizmdir diyor. Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır. Komünizm diyor din düşmanıdır diyor. Dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Şimdi bakalım mesela toplumda sosyal hayatla ilgili komünizmin görüşleri neler? Mesela diyor ki bak Komünist Manifesto'dan bir iki bölüm okuyacağım. Komünist Manifesto'da yazıyor bu. Ailenin ortadan kaldırılması. En radikaller bile komünistlerin bu utanç verici niyetlerini ateş püskürüyorlar. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diyor. Yani aile diye ana baba diyor. Ne demek ana baba? Olur mu öyle şey? Aile değil mi? Toplumun en temel kurumudur. Orada güzel ahlak. Koruyup kollama, fedakarlık, sevgi, şefkat ortamıdır. Ana babanın diyor çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz. Diye mi suçluyorsunuz bizi? Bu büyük suçumuzu itiraf ediyoruz diyor. Tabii ki diyor biz aileyi ortadan kaldıracağız diyor. Yine bakın Komünist Manifesto'da diyor ki burjuva evlilik, evlilikle ilgili düşünceler şimdi aile kurumu, karı koca ilişkileri. Gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır diyor. Yani bütün evli kadınlar diyor ortaklaşa kullanılır diyor. Haşa. Komünistler olsa olsa kadınların iki yüzlüce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine resmi açık yüreklice bir ortaklaşılmasını getirmeyi istemekle kınanabilirler diyor. Bakın din ve ahlak yine Komünist Manifesto'dan. Yasalar da ahlak da din de proleter için ardında bir o kadar burjuva çıkarları gizlenmiş burjuva ön yargılarıdır. Yani dine, ahlaka bakış açısı bu. Yani hiç ahlak kalmayacak komünizme göre. Aile kalmayacak. Öyle onun karısı, haşa bunun eşi falan diye bir konu yok. Zaten diyor hepsini ortaklaşa kullanalım diyor. Marx da diyor ki din fakir halk kesimlerini uyutmak için yönetici sınıf tarafından oluşturulan bir kültürdür diyor, haşa. Peki bakalım şimdi bölücü başının da bu konuda ifadeleri var. Şimdi onlardan da bir örnek verelim. Bakın o ne diyor? Evet, birazdan ondan da bir bölüm okuyacağım. Kısa bir aramız varmış galiba. Aradan sonra devam ederiz inşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz hocam, buyurun.
İnşallah. Komünizmin nasıl bir bela olduğunu anlattık. Yani bitirirken şunu da söyleyelim. Mesela bu PKK'dan delil olarak, yani bölücübaşı bakın neler söylüyor. Birebir aynı her şey Lenin'in söyledikleriyle, Marx'ın söyledikleriyle. Mesela bölücübaşının Marksist-Leninist yapısı ile ilgili söyledikleri sözlerden birkaç tane örnek okuyalım. Diyor ki Öcalan, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum diyor. Devam ediyor bölücübaşı. PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diyor. Yani bu diyor komünist, Stalinist, Leninist bir ayaklanma örgüttür diyor. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir diyor. Biz komünizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor. Daha ne desin? Yani değil mi? Kendisi söylüyor. Biz diyor komünistiz diyor. Stalinist, Marksist-Leninist. Ben Leninim diyor yani. Daha ne desin ki? Bunu diyor, hala yazamıyorlar yani. Köşe yazarları söyleyemiyor. Başka kimselerin dili var mı? Ama hocamız çok güzel açıkladı. Bunların içinde gizli komünist olanlar var. Komünizme hayranlığı olanlar var. İşte korkusundan yapamayanlar var. Aman komünizme laf edersem üstüme gelirler diye. Şimdi bakın dinle ilgili sözlerine bakalım bir de bölücübaşının. Biraz önce gördük, komünistler alabildiğine din düşmandır diyordu Marx, Lenin. Dinin ortadan kaldırılması gerekir diyordu. Bakın bölücübaşı da ne diyor? Bizim din ile ilişkimiz yok. Bölücübaşı söylüyor bunu. Ama önce diyor ki ben diyor lise dönemlerinde, bölücübaşı söylüyor bunu. Lise dönemlerinde büyük bir felsefik bunalımı yaşadım. Bunalıma girmiş lisede. Haşa, Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum diyor. Kafayı yemiş yani, üşütmüş. Ondan sonra diyor ki bakın, bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız tanrıdan, ideolojiden kopmalıdır. Yani din tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda tanrıdan koptum. Haşa, tanrıyı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız diyor. Bunun yerine komünizmi koyacağız diyor. Hangi ahlaktı? Biraz önce gördük. Ne ahlakıydı komünizmin ahlakı? Komünist manifestoları ne diyordu? Aile ortadan kalksın demiyor muydu? Ana baba çocuğunu sömürüyor. Biz eşler bunu ortadan kaldıracağız. Diyor. Herkesin eşleri ortaktır diyor daha aşağı, değil mi? Dini ortadan kaldırmamız gerekir diyordu. Aynısını kim söylüyor? Bölücübaşı söylüyor. PKK adına konuşuyor zaten. PKK da diyor. Marksist, Leninist bir örgütlenmedir diyor. Kendisi söylüyor bunu. Peki komünizm nasıl bir... Komünizmde nasıl bir devlet oluyor, nasıl bir ülke oluyor, değil mi? Ekonomik model diyorlar. Bakın birkaç örnek verelim. Bunlar komünistlerden. Öyle bütün komünist ülkelerdeki sıradan hayatın fotoğrafları bunlar. Bakın.
Böyle bir açlık, yoksulluk, bu şekilde bir
hayat. Evet, komünizm bu işte bakın. O özendikleri 1921 ve 22 yıllarında Lenin'in oluşturduğu kasıtlı kıtlık sonucunda Sovyet sınırları içinde tam 29 milyon insan açlıkla pençeleşti. 29 milyon. Bunun 5 milyonu da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yani komünizm bir yere, ülkede oldu mu, o ülkede açlık, kıtlık, sefalet, vahşet, terör, kan dökme var.
Zorbalık.
Zorbalık. Cinayet. Ezme. Bakın köylüler kıtlıktan ölürken fotoğrafları. 1920'lerin başında ki kıtlık, Bolşeviklerin kıtlığını gösteriyor. Açlıktan ölen insanlar. Kızıl Ordu bakın tahılları yağmalıyor. Bütün halkın elindeki yiyeceği de el koyuyorlar. Ve herkes, milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Stalin bir din adamı olarak yetiştirilmişti. Ama genç yaşlarında okuduğu bazı kitaplar onu bir ateist ve komünist olmaya sürükledi. Bunların başında Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı geliyordu. İşte Darwinizm bunu yapar. Darwinizm kaçınılmaz olarak komünizme gider. Komünizm de kaçınılmaz olarak terör ve şiddete gider. İşte bu bölücü başında özelliklerinden bir tanesi Stalin. 20 milyon insanı kesiyor orada. Stalin Ukrayna'da oluşturduğu kıtlık sonucunda da 6 milyon insan öldü. Ya, komünizm nereye gitse bereketsizlik, kıtlık, sefalet, zorbalık getiriyor. Bakın Stalin'in ölüm kamplarının resimleri. Bakın nasıl çalıştırıyorlar insanları, hayvan gibi. İnsanı orada, yani komünizm insan yerine koymaz ki. Hayvan sürüleri diyor.
İşte zaten böyle hayvan diyor ya, gibi. Hayvan ırkına, haşa, evet. Şey insan ırkını için, kendilerinin de haricindeki insanlar için işte. Hani hayvandan başka bir şey değillerdir diyor. Ya da kadınlar için diyor, evdeki diyor haşa bir köpekten diyor. Farkı yoktur, oyalanacak diyor. Yani hep bu şekilde, görüş bu şekilde. Mesela Stalin hep Darwin'in kitaplarıyla bu seviyeye gelmiş. Ama şimdi mesela hocamız Darwin'i yerle bir etti. Şimdiki mantık neye dayanarak, hani Darwin'in bu adamlar Darwin'den yola çıkarak geldi. Bunların başı Darwin. Ama Darwin şu an yerle bir. Fakat bunlar hala Darwin'den bir yerlere gelen insanların görüşlerini savunuyorlar. Stalin'i, Lenin'i, Marx'ı savunuyorlar mesela baktığımız zaman. Hani hiç tutarları da yok aslında baktığınız zaman ve dönemde yaşanmış, geçmiş dönemlerde bu hayatı yaşayanlardan, bu zihniyette, bu fikirde yaşayan insanların da yaşadıklarını görüyoruz zaten sürekli.
Evet.
Ya hiç güzellikle, güzel ortamda sosyal adalet dedikleri gibi, hani sosyal adalet olan bir ortam burada, yani hiç
şu,
görmüyoruz.
Bakın varsa şu fotoğrafta, görüyorum. Şimdi bakıyoruz bu fotoğrafta. Sosyal adalet mi var bu fotoğrafta?
Evet, herkes yani adaletli şekilde
hep cezalandırma,
çok çalıştırılıyor.
Ezme, hayvan yerine koyma var. Bunun neresinde sosyal adalet var? Herkes mutsuz oluyor. Bakın topluma korku mesajı, toplu idamlar. Komünizm tipik özelliğidir. Hep toplu idamlar. Hep asılanlar, kurşunlananlar, kafası baltayla evet. Parçalananlar.
Çünkü
bakın Stalin dönemindeki infazları gösteriyor.
Çünkü diyor ki hani bunu yaparsan diyor bu insanlara, öbürleri diyor benim dediklerimi yapmak zorunda evet. Kalacaklar. Çünkü örnekleri var diyor. Ben affetmem diyor. Öldürürüm diyor. Asarım, keserim diyor. İşte daha kötü hani işkencelerle cinayet yapıyor.
Hani yani insanları belli bir öyle sınırda kuruyor. Tutmak için, mesela istediklerini yaptırmak için onları ölümle tehdit ediyor bir nevi. Yani bana itaat etmeyen bu şekilde ölür, kurşunlanır hocamın dediği gibi, kapan kesilir şeklinde. İnsanlar da tabii bu korkuyla yani daha istemeden de ona itaat ediyorlar.
Evet. Tabii yani o yani komünist ülkede tamamen mutsuzluk, zulüm hakim olur.
Mecburiyet
yani,
var insanlar.
Mesela fikir özgürlüğü olsa komünizm ayakta durabilir mi?
Tabii.
Anında yıkılır. Zaten öyle oldu. Gorbaçov biraz rejimi eleştirir gibi yaptı. Böyle biraz gevşeme, hafif demokratikleşmenin daha değerli olurken yıkıldı komünizm.
Tabii. Çünkü eleştiri komünizm ayakta duramaz. Etmez. Katiyen eleştiriyi kabul etmiyorlar. Bir de insanları mesela böyle sık boğaza getirirler. İnsanların mesela açılmasını da istemiyorlar. Teknolojik gelişmeler olsun, işte internet, televizyon, işte sunumlar. Oradaki yani izleyecekleri bile komünizmle ilgili şeyleri izleyebilirler. Sen şimdi dünyadaki diğer olayları ya da güzellikleri, gelişmeleri anlatamazsın. Çünkü zihinlerini açıyorsun onların bu sefer. Bunu istemiyorlar mesela. Bilgiymiş, teknolojiymiş, kültürmüş, sanatmış. Bunların hiçbirini yapamıyorsun. Mümkün değil bu ortamda yapman. Çünkü onu yapan insanın gözü açılacaktır. Önü açılacaktır. Rahat her yeri görebilecek. Ama böyle sık boğaz yaparsan sadece ona biat eder tarzda mecbur kalıyor insanlar. Çünkü yapmazsa ölüyor, hayatını sonlandırıyorlar. Mecbur bu şekilde sistemi yürütmüşler. Şimdikiler de bunun yapılmasını istiyor. İşte insanlara, onu söyleyen insanlara bunları göstermek lazım. Sen böyle mi yaşamak istiyorsun? Böyle bir hayat mı sürmek istiyorsun diye böyle göstermek lazım insanlara.
İnşallah. Evet, Lenin'in sonu da, yani şimdi bunları böyle yaşıyorlar ama bakın Lenin'in sonu da çok anlamlı.
Tabii.
Hepsi delilerek ölüyor.
Tabii normal bir şekilde ölmüyor. Bakın onun fotoğraflarını göstereyim ben şimdi size.
Zaten fotoğraflar anlatıyor hocam nasıl olduğunu. Fotoğraflar hiçbir
tabii,
şey söylemeye de yere gerek kalmayacak.
Tabii böyle zorbalık,
yakıp yani.
Yıkma. Bakın sonunda ne getiriyor? Adamın sonu da böyle işte. Özendikleri Lenin. Ne diyordu? Ben diyordu 21. yüzyılın Lenin'im diyordu değil mi bölücü başı? Al sana Lenin. Bak özendiği Lenin bu işte. Ölmeden önceki hali çıldırıyor. 1922 yılından itibaren giderek yoğunlaşan bir hastalık Lenin'i yavaş yavaş felç etmeye başlıyor. 1923 yılının çoğunu tekerlekli sandalyede ve büyük acılar içinde baş ağrılarıyla boğuşarak geçiriyor. Mart 1923'te bir tür kriz geçirmiş ve bu tarihten sonra düzgün konuşma yeteneğini kaybediyor. Hayatının son aylarında Lenin'i görenler dehşete kapılıyorlardı. Çıldırarak da ölüyor sonra. Bakın bu da ölmeden önceki son fotoğraflarından biri işte.
Öyle millete, tabii. Millete zulüm edersen, insanlara karşında hani kendini putlaştırıp insanları kendine tapındıracak şekle getirirsen Allah da seni işte bu hale düşürür i̇şte, yani inşallah. Allah'ın adaleti.
Öcalan da buna özeniyor. Yani evet, aynısını yaparım olabilirim. Ben diyor. Ben diyor bir geleyim diyor başa diyor. Yani Allah saklasın. Milyonlarca insanı katledecek. Açlıklar, kıtlıklar, toplu idamlar, kafasına torba geçirilerek öldürülenler, komünizmin hep özellikleri bu şekilde. Yani nereye baksak yani bir tane ülke değil ki sadece mesela Rusya'da sadece Çin'de değil. Tamamında bu şekilde. Yani bir iki örnek bile versek bakın Mao'nun direktifleriyle 6 ile 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğü hesaplanmaktadır. Bakın doğrudan öldürülenler böyle 6, 600, 6000 falan değil. 6 ile 10 milyon arasında insanın yaklaşık 20 milyon karşı devrimci de ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi. 20 milyon insanı hapse attırtıyor rejim aleyhtarı diye. Çin'de 1958-61 yılları arasında kıtlık sonucunda ölen insanın sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. Kamboçya'nın, bakın bu da Kamboçya örneği mesela. Her yerde böyle. Kamboçya'nın pirinç tarlaları Kızıl Kimerler döneminde 1975-79 arası ölüm tarlalarına dönüşmüştür. Nüfusu 9 milyon olan ülkede, Kamboçya'nın nüfusu 9 milyon, yaklaşık 3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirilip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürülmüştür.
Üçte birini öldürmüşler.
Tamam. Bu Kamboçya.
Kan üzerine kurulu her şey kan. Her yere yani komünizmin gittiği her yere kanı götürmüş. Evet. Çok acayip. Hatta ünlü bir sözü var ya hani kan denizinin ufkundan kızıl bir güneş doğacak diye. Yani öyle evet. Bir kan akacak ki kandan deniz olacak. O kandan denizden de kızıl bir güneş doğacak.
Çünkü
yani
adaleti,
denizliğin boyutu korkunç. Evet.
Adaleti öyle zannediyor. Adaleti ya da üstünlüğü bu şekilde kurabileceğini zannediyor. Yani insanlara bu şekilde ancak hükmedebilir. Şimdi sen mesela bu zihniyeti söyleyerek insanlara kabul ettiremezsin. Hele şimdiki zamanda hiç ettiremezsin. Ama onların istediği böyle. Diyor ki ancak biz baskıyla zulümle başa geliriz. Çünkü Darwin'e göre güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir, mahkumdur diye. Ve insanları aşağı ırk olarak görüyor mesela diğer insanları. Oysa aynı şekilde senin de duyuyorsun. Beynin var, kalbin var, organların var, kan akıyor, sütüyor. Hani aynı şeydesin. Ama sen insanları mesela aşağı ırk olarak aşağılıyorsun. İşte Allah'ı mesela aşağı Allah'ı reddediyorsun. Kendini Tanrı gibi gösteriyorsun insanlara. İşte bu zihniyetten dolayı da bu yaşanan olaylarda işte örnekleri görülüyor. İşte şimdiki de çıkmış diyor ki ben Lenin'im diyor. Böyle olacak diyor. İşte insanlar doğan zihinde canlandırılamıyor da şu anda çok güzel bu görsellerle zihinde çok güzel gösteriliyor aslında insanlara örnekleri.
Evet. Ya Allah'ın izniyle şimdi bu bir yönü işin. Gerçeği de şu şekilde. Allah'ın izniyle hocamızın olduğu bir yerde komünizme, darbinizme geçit olmaz. Hocamız dedi dün. Yani ben dedi anlatıyorum dedi. Bu hani komünist, Marksist, Leninist ayaklanma diyenlere, dili varmayanlar oluyor ya böyle hani işte komünizmi beğendiği için vesaire. Söylediğime dedi sonunda gelecekler dedi inşallah Allah'ın izniyle. Ama dedi büyük zorluklardan sonra gelecekler. Ama Allah rızası için onu söylüyor ama fikren asla geçit yok. Yani bu yıkılacak çünkü Mehdiyet dönemindeyiz. Mümkün değil yani ne PKK kalacak ne MKK kalacak ne komünizm ne darwinizm kalacak. Zaten bütün dünyada çöküşün her yerde alametlerini görüyoruz biz. Bakın Hugo Chavez. Venezuela'nın komünist diktatörü. Ne dedi? Açın bakın internette var. Bütün dünya medyasında haber oldu. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa gelecek dedi. Çok büyük bir değişim var dünyada. Yani Allah değiştiriyor dünyayı. 20. yüzyıl böyle oldu. Bütün bu acılar çekildi. Allah gösterdi. Bakın dinsizlik olursa nasıl olur? Bütün dünya gördü. Evet. İnşallah.
İnşallah.
Şimdi Mehdiyet dönemindeyiz. Sosyal adaletin, barışın, sevginin, demokrasinin, bolluğun, bereketin, zenginliğin böyle kıtlık değil. Öldürülen insanlar yok. Bakın bir damla kan akıtmayacak diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah. Sosyal adaleti o zaman görecekler. Zenginlikte adalet böyle. Tam adalet ama. Yani herkes korunup kullanacak. Öyle güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ayakta ezilir. Tam tersine.
Herkes
zayıf olan olur. Korunur doğru. Diyor Allah inşallah. Değil mi?
İnşallah.
Zayıf bırakılmışlar kadınlar ve çocuklar adına niye mücadele etmiyorsunuz diyor Allah ayeti. Evet, size inşallah. Ne oluyor ki diyor. Bizi Rabbimiz bize katından bir veli gönder diyen çocuklar bakın. Kadınlar ve erkekler adına niye mücadele etmiyorsunuz diyor. Müslüman böyle olur. Oradaki mesela Afganistan'da yapılan zulümle bizi ilgilendiriyor Müslüman olarak. Doğu Türkistan'daki de ilgilendiriyor. Irak'taki de ilgilendiriyor. Filistin. Hepsi inşallah.
İnşallah.
Hepsi adına Mücadeleyi emrediyor Allah, fikri İnşallah. Mücadeleyi. Allah razı olsun, hocamız onun için varıyla yoğuyla 30 senedir bunu yapıyor. Bütün olanlara rağmen, ki akıl hastaneleri var, hapis var, komplolar var, var da var. Hiç ama Allah'ın izniyle. Böyle maşallah. Eze eze söke söke de yıkıldı işte Darwinizm, böyle oldu. Beli kırıldı.
Maşallah. Mehdiyetten İslam alimlerimiz de çok iyi, güzel şekilde bahsediyor. Önemli İslam alimlerimizden birilerinden bahsedelim inşallah. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman alimleri ve halkı sevinecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilahı olan, yani manen desteklenen adamları olacaktır. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Mehdi'ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklar. Mehdi vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaat olunca vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun şehitleri, şehitlerin en hayırlısı. Güvendiği kimseleri, yani vezirleri ise emin onların en güvenceli olanlarıdır. Allah bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben ilham ve şahitlik yoluyla bu hakikatleri muttali oldum. Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen ashabının Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözleri doğrulayacağı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem, yani yabancı olmayacaklardır.
Bakın Peygamberimiz açık olarak bildiriyor ki, başka hadislerde de söylüyor. Arap olmayacaklar diyor. Evet.
İnşallah.
Ve Türklere işaret var zaten. Yani İnşallah. Türkiye'den ve İstanbul'dan. İstanbul zaten en az 10 tane hadiste bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Mehdi için Arapçayı zaten pek bilmeyecek diyor.
Evet.
Yani çok az, böyle herkesin medrese
eğitimi
kadar
almayacak
yani,
diyor. Evet. O zaten onu gösteriyor. Hani medrese eğitimi almayacağını söylüyor çünkü Peygamber Efendimiz. Medrese eğitimi almış olsa Arapçası hani çok daha iyi bir şekilde olacak diye, ama özellikle söylüyor zaten, hani benim soyumdan gelecek ama
hep
Arap olmayacak diye söylüyor.
Hazreti Mehdi hep Arap topraklarında şeklinde bekliyor ve vardı bazı bir kısım insanlarda, ama Peygamberimiz çok açık bir şekilde Konstantiniyye, yani İstanbul'da çıkacağını hadislerinde çok açık bir şekilde belirtiyor.
Çünkü o zamandan beri, yani ta Peygamber Efendimiz zamandan beri Hazreti Mehdi Aleyhisselam bekleniyor. Sahabe çünkü sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili sorular soruyor. Hatta Hazreti Musa bile diyor ki Mehdi olmak istiyor mesela. Allah diyor ki hani Mehdi, beni Mehdi yap diyor mesela. Allah dua ediyor Mehdi olmak için. Çünkü o zamandan dair dünyanın kaderi belli olduğu için, kıyametin ne zaman kopacağı belli olduğu için, peygamberler de ileriyi gördükleri için bu zamanda mesela olmak istiyorlar. Yani bu zamanda sahabe de o yüzden mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok merak ediyor ve sürekli sorular soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da hadislerinde anlatıyor, işte bu şu anda bizim anlattığımız mesela hadislerden Peygamber Efendimiz'in söyledikleri bunlar. Peygamber Efendimiz o zamanlar sahabeye anlatıyor. Nerede olacağını, nasıl bir durumda geleceğini, hangi şartlarda geleceğini, nasıl bir sıkıntı çekeceğini, fiziksel özelliklerini, vücudunda bulunacak mesela izleri, lekeleri, her şeyi mesela Peygamber Efendimiz detaylı olarak sahabeye anlatıyor. Bizler de işte Peygamber Efendimiz hadislerinden, hem de Kur'an'da mesela işaret ediliyor Hazreti İsa'ya, zaten belirtiliyor Hazreti İsa, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a işaret var, ahir zamanı işaret var. Bunlar da işte bize bu dönemde olduğumuzu bizzat gösteriyor zaten. Ve çıkacağımız zaman, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı zaman tanımamız için de çok detaylı Peygamber Efendimiz hadislerinde belirtmiş i̇nşallah. Bizlere inşallah.
İnşallah. Slaytımıza devam edelim inşallah. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu Allah'a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerden olacaktır. İşler ve hadisler henüz meydana gelmeden Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Zira ondan önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor.
Maşallah.
Haberi vardır diyor.
Görmüş yani gibi değil mi? Evet. Muhyiddin Arabi hocamız maşallah. Büyük İslam alemi görmüş gibi anlatıyor maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Yani o zaman olacakları, inşallah Mehdi zamanında olacak olan olayları, onun
vezirlerini, bahsediyor.
Adamlarını çok güzel
evet,
anlatıyor.
Kendi cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır diyor maşallah.
Maşallah.
Ve Peygamber Efendimiz diyor zaten hani tek bir gün dahi bile kalsa diyor kıyametin kopmasına, Hazreti Mehdi Aleyhisselam hani tamamen insanlara göstermeden kendi hani o şekilde tamamen etkilerini yapacaklarını yapmadan kıyamet kopmayacaktır diyor mesela Peygamber Efendimiz. Çünkü dünyanın kaderi bu şekilde olacak ve Peygamber Efendimiz de söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaderini Allah galip olarak kılmış, galibane olarak kılmış.
Maşallah,
o yüzden dolayı etkisini tamam anlamıyla dünyada hissettirecek ve Hazreti İsa ile beraber çalışmalarını, Müslümanlığı, bütün dünyayı Müslümanlaştırdığı bir dönem olacak ve İslam'ın hakim olduğu bir dönem olacak söylüyor. Peygamber maşallah. Efendimiz de Kur'an'da da belirtiliyor. İşte bu zamanda yaşanmaya başladığı anda insanlar da bu dönemin olduğunu ve bu alametlerin çıkmaya başladığı andan itibaren de bu döneme girdiğimizi anlamaya başladık. Peygamber Efendimiz çünkü çok detaylı bildiriyor. Yani öyle bir tane iki tane olay değil. 200 tane o alamet var ve bunların gerçekleşmiş olması. 200 tane alametin gerçekleşiyor olması da bir başka mucize zaten.
İnşallah.
Bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin özellikleri var. Peygamber Efendimiz bundan da bahsetmiş. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin sayısının az olacağından bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Sayıları Bedir ashabı. Yani 313 kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile Nehri geçenler kadardır. Ebu Basir İmam der ki, Basir der ki İmam Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Araplardan Kaim Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan çok insan olacaktır. Buyurdu ki halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirileceklerdir. Elekten birçok halk elenecektir.
Yani Hazreti Mehdi'nin cemaatine gelip gidenlerde olacağını söylüyor. İnşallah. Burada inşallah.
Ve sayısı az diye Peygamber Efendimiz söylüyor zaten. Kendisi çünkü Bedir Savaşı'na çıktığı sırada az bir kişiyle beraber, o zaman sahabeyle beraber çıkıyorlar ve savaştan galip ayrılıyorlar. İnsanlara da bunu söylüyor. Benim gibi olacak diye, zaten benim soyumdan diye. Ve sayısının da az olacağını belirtmiş Peygamber
işte Efendimiz. Bakın. Çok önemli. Münafıkların ayrılacağını söylüyor. Münafık, evet. Hak cemaatinden çıkar. Yani Kur'an'da bildirilen hani bazen oluyor. İnsanlar çok az bahsedilir genelde münafıklardan. Çünkü peygamber döneminde yaşamış ama bir daha öyle değil. Yani her dönem münafık olmuştur inşallah.
İnşallah.
Ayrı zamanın münafıkları da en şiddetlileri olarak tarif ediliyor peygamberimiz tarafından. Münafıkları da tanıyan bir ilim veriyor Allah Hazreti Mehdi'ye inşallah. Peygamberimiz bunu da söylemiş. Bakın onunla ilgili bir hadiste şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onları tanır. Lakin bu ayet, yani şeytanlar Allah'a sığınırım, suçlulara çevrelerinden tanınacak ayeti hakkında buyuruyor İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam. Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kaim Hazreti Mehdi hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi onları, münafıkları çevrelerinden tanıyacak. Ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Yani münafıkları fikren darmadağın edecek. Nitekim Said Nursi Hazretleri de cereyan-ı münafıkhaneyi darmadağın edecek diyor manen inşallah.
İnşallah.
Yani darbinizm ve materyalizm tam susturacak diyor maddeyin tabiyyün. Ve cereyan-ı münafıkhaneyi de manen darmadağın edecek. Peygamberimiz nakledilen hadiste de ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek diyor peygamberimiz inşallah.
Devam edelim isterseniz peygamberimizin hadisiyle. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Yani gündüz böyle İbadet her türlü mücadeleyi verirler ama ibadetlerini de, Allah'a olan ibadetlerini de yerine getirirler maşallah. Demek istemiş Peygamber Efendimiz. Demiş yani. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıklarına onlara yetişemezler. Bu da işte mesela az sayıda ama etkili oluyor olması da çok önemli. Mesela hani çok kalabalık da olabilirdi normalde bu şekilde olup hani etkisinin fazla olması için. Ama az sayıda olup etkilerinin fazla olması işte bir yani bir kişinin 50 kişiye bedel olması manevi olarak, fikri olarak hani insanlarla mücadele etmesi açısından Allah da bu şekilde mesela onların kaderini o şekilde kılmış az sayıdalar ama etkileri çok büyük. Evet, dünyaca.
Burada şey, tabii fedakarlıkları çok övüyor. Evet. İnşallah. Yani bakın ne evvelkiler ne sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Yani o kadar ahlaklılar, güzel ahlaklılar ki diyor peygamberimiz. Ne evvelkiler ne sonrakiler onlara yetişemez diyor ki bütün yaşamış olan sahabe ve Müslümanların hepsini katarak söylüyor bunu maşallah.
Maşallah.
Ne evvelkiler ne de sonrakiler çok demek ki
Büyük bir ahlaka, çünkü, üstün bir ahlaka sahip.
Evet, onu açıklıyor mu peygamberimiz? Yani deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönemde yapılan mücadele de çok makbul oluyor tabii inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi onun için Hatemül Veli inşallah. Yani en büyük Mehdi, en büyük müştehit, en büyük müceddit, kutbu azam diyor. Hakim diyor inşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Çünkü deccaliyetin de en şiddetli olduğu dönemde mücadele ettiği için.
En
hatta
zor
çekecek sıkıntıları anlatırken, yani zorlukları daha doğrusu inşallah. Sıkılmazdı Hazreti Mehdi çok üstün ahlaklı olduğu için. Allah affetsin. Yani zorlukları anlatırken gözleri doluyor peygamberimizin. O dönemden bahsederken inşallah. Hazreti Mehdi'nin çekeceği zorluklardan.
Sonra devam edelim. Sahban bin Yahya der ki, İmam Rıza şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok azınız geride sağlam kalacaktır.
İşte münafıkların çıkışıyla o bir ferahlık, İnşallah güzellik oluyor Müslümanlara. Ama onları da Hazreti Mehdi fikren manen darmadağın ediyor inşallah.
İnşallah. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka firavun ve önde gelen çevresinin kendilerine belalara çarptırmalarını korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardı. Taşıranlardandı. Yunus suresi 83. ayette geçen bu. Hazreti Musa'nın da zamandaki firavundan hani kastı. Oradaki o sıkıntıları, yani zorluklarda, daha doğrusu hocam dediği bir sıkıntı demeyelim, zorluklarla mücadelesi, o zamanki firavunla işte inançsız insanlarla olan mücadelesinde olduğu gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynen böyle mücadele edecek. Çünkü Deccal'in çok etkisinin yüksek olduğu ve işte şu andaki mesela materyalizm, Darwinizm, bunların etkilerinin yoğun olduğu zaman da bunlarla mücadele edeceğini Peygamber Efendimiz de zaten söylemiş. Devam edelim. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerine söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Bu da Hud suresi 40. ayette. Şeytan ona da sanırım.
Evet, hep Allah'ın sünneti peygamberler döneminde geçmişte yaşamış. Hep az sayıda iman eden oluyor. İnsanların çoğu iman etmezler diyor Allah inşallah. Çoğundan uyacak olursan seni saptırırlar diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım.
İnşallah.
Yani Müslüman kesinlikle çoğunluğa göre hareket etmez. Mesela oluyor ya bazen Darwinizm destekleyen Müslümanlar oluyor. Bakıyorlar Darwinistler çoğunlukta. He diyorlar, biz o zaman çoğunluğa karşı gelmeyelim. İşte onu bilimsel bir şeymiş gibi zannediyorlar. Bilime işte şeye karşı gelmeyelim. Ondan sonra haşa, Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışıyorlar. Kur'an'a daki ayetleri çarpıtarak evrime işaret varmış gibi. Halbuki bu çok çirkin bir davranış. Yani Allah söylüyor. Çoğunluğa uyarsan sizi saptırırlar diyor. Yani çoğunluğa göre hareket etmez Müslüman. Allah rızasına uygun hareket eder. Böyle pasifist, mağlubiyetçi de olmaz. Bakın hocamız maşallah bir kişi başlıyor.
Maşallah.
Yani bir kişi, yani söylemişti hocamız, yani lisedeyken Darwinizmi ortadan kaldırmaya dünya çapında niyetleniyor. Çok üstün bir ahlak yani maşallah. Ve hiçbir imkanı da yok. Yani maddi bakımdan bir imkanı yok. İstanbul'a geldiğinde tek başına geliyor. Yani çok az sayıda belki akrabası var. Tanıdığı kimse de yok. En komünist okulun içine giriyor. Herkesi öldürdükleri bir dönemde. Yani terörizm zirvedeydi 79 yılında. 79 yılında geliyor. Kasım'ın sonunda geliyor hocamız, ortasında. O dönemde herkesi öldürüyorlardı. Tehdit ediyorlar hocamızı. Hatta gelir gelmez o sokaklarındaki manavı kurşunlamışlar. 7 tane kurşun sıkılmış. Hoş geldin karşılaması demişti hocamız yani böyle. Çünkü hemen faaliyete başlıyor hocamız. Derhal görüyorlar. Hatta kahvenin camına yazmışlar böyle tozun üzerine. İsmini yazmışlar hocamızın. Ya öyle bir ortamda bir kişi niyet ediyor. 30 sene sonra bakın dünyada Darwinizmi bitirdi. Yerle bir etti maşallah.
Maşallah.
Sitelerine giriş 100 milyonlar. 75 dile çevrildi kitapları. 300 tane kitabı var.
Maşallah.
Allah öyle bir bereket verdi ki hakikaten. Tarihte bir eşi benzeri. Yani 300 kitap yüzlerce konuda. Değil mi? Mesela Nobel ödüllü bir adam oluyor. Ben geçen gün bahsettim. Birçoğuyla birlikte çalıştım bakın. Kaliforniya ve San Francisco'da Nobel ödülü 89 yılında ben oradayken gelmişti. Varmus ve Bishop diye onkogenleri bulan adamlar. Stanley Prusiner'la birlikte çalışmıştık. 97'de Nobel ödülü aldı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de Donner Lawrence laboratuvarlarında çalıştım. 9 tane Nobel ödülü vardı. Yani nereye elini atsan Nobel ödüllü adam vardı. Bir konunun şu kadarcık bir kısmını biliyorlar. Hakikaten öyle. Yani o konunun uzmanı oluyor. O kadar ama. Bir tane mesela Stanley Prusiner dediğim adam yani birlikte çalıştım. Nobel ödülü aldığı konu prion diye bir hastalık var. Proteinin yanlış katlanmasını yaptığı hastalık. O konuyu biliyor, biraz nöroloji biliyor. Bu kadar. Adamı biliyorum ben zaten, tanıyorum. Stanley'i. Hocamız, Allah razı olsun, ya, maşallah 300 tane kitap. Bakın genetik, mikrobiyoloji, anatomi, sosyoloji, psikoloji, Kur'an'daki bütün konular, DNA, komünizm, faşizm, masonluk. Anlatın söyle daha ne konular yani. Böyle yani konuları bakın sayamıyorum. Mesela gösteriyoruz A9'un hani arada kitapları evet. Böyle sahnede bir kitap göstererek devam ediyor. Dakikalarca sürüyor 300 tane kitap. Maşallah. Ya bu şey değil yani bu normal bir durum değil maşallah. Maşallah. Çok olağanüstü bir durum. Elhamdülillah. Allah samimiyetine karşılık öyle bir ilim, öyle bir akıl, öyle bir güzel ahlak veriyor maşallah. Onun sonucunda da bakın bir kişi oradan başlayıp geldiği nokta Darwinizmi gördük. Her yerde çöktü. Bütün dünyada hocamızdan bahsediliyor. Amerikan medyası hocamızdan bahsediyor. Fransızlar öyle, Japonlar öyle, Avustralya'da öyle, Yeni Zelanda'da yeni konferanstan döndük. İsrail'de defalarca konferansa gittik. Üniversitelerine hocamızı davet ediyorlar. Hocamızın adı da, hocamız da bizi gönderiyor vakti olmadığı için, durum müsait olmadığı için. Onun adına İsrail Üniversitelerinde bunu siz anlatırsınız diyorlar. Onların bilim adamı var. Yaralışı inanan bilim adamları da var. Onlar anlatamıyorlar.
Maşallah.
Yapamıyorlar. Amerika'da yapamıyorlar. O kadar bilim adamı var. Yok işte entelektüel, intelligent
design.
Hiçbiri yapamıyor. Olmuyor. Zaten Müslümanın üstü böyle olmaz. Çatır çatır hocamız yapıyor yani bütün dünyada. İnşallah. Bir şey oldu hemen hocamızı çağırıyorlar zaten ve değişiyor. Maşallah.
Peygamber Efendimiz'in hadislerinden devam edelim o zaman. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerin üstün ahlakından bahsetmişti.
Konuşuruz evet, konuşuyorduk üstüne.
Şimdi daha detaylı hadislerden bahsedelim. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin tabiatı arı ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin yani kalpleri kötülük, kıskançlıktan ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır.
Yani tertemiz değil mi? Arı yani temizlenmiş, kötü evet. Ahlaktan uzaklaşmış, çok güzel, fedakar tavırları olacaktır diyor inşallah. Maşallah.
Yani hayatını, malını, canını Kur'an'da Allah'ın emrettiği gibi Allah yolunda harcayan, Allah'a teslim eden inşallah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Allah diyor müminlere karşılığında mutlaka cenneti vermek üzere onların mallarını ve canlarını satın almışlar diyor. İnşallah.
Devam edelim.
Satın almıştır diyor inşallah.
Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri yani kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri soylu ve bilgili olacaklardır ve dünya yöneticileri olacaklardır. Dünyanın yöneticileri olacaklardır. Bakın, bu da çok güzel.
Hani, yani
çelikten
imanı...
daha güçlü olacak evet. Demesi. Hani demek ki imanına çok sahip ve hiçbir şekilde bundan dönmeyecek insanlar evet. Olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz.
Yani ne olursa olsun ne ölümden maşallah. Korkacak, ne öldürülmekten, ne hapse girmekten, ne tutuklanmaktan demek ki, ne yargılanmaktan, ne iftiradan. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin ve peygamberimizin ve diğer peygamberlerin ahlakını örnek alacaklar inşallah.
Maşallah. Sahabe öyle zamanı. Bilgili olacaklar ki dünyanın bütün insanlarına yönetici olacaklar. Yani hani bu sıradan normal bir insan değil. Dünyanın bütün insanlarına yönetici olacaklar diyor peygamberimiz. Bu da olacak inşallah. Çünkü, hepimiz de şahit evet, olacağız inşallah.
Çünkü şey Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesini ve fethini manevi olarak yaptığı için hani ilim ve bilimle yaptığı için de doğal olarak da hani talebeleri de bu konuda çok gelişmiş olacak hani ilmi bilmi çalışmalarla. O yüzden dolayı da hani insanları mesela diyor ya Peygamber Efendimiz onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaktır diyor mesela. Sahabe mesela soruyor Peygamberimize. Peygamber Efendimiz diyor ki sahabe birse Mehdi talebeleri 50 diyor mesela yaptıkları. Bu eş değerlikte söylüyor mesela. Bu da bu dönemin zorluğundan kaynaklanıyor. Bu dönemin sıkıntılarından biraz kaynaklanıyor. Böyle bir dönemde Deccal'in etkisinin artık çok zirve yaptığı bir dönemde etkisini hissettirmesi de Peygamber Efendimiz söylüyor zaten sahabeyle sürekli konuştuklarında hadislerinde.
Evet işte dünyaya da demokrasi, laiklik, barış geliyor inşallah.
İnşallah.
Çünkü biraz önce gördük, komünizm ne yapıyordu? Demokrasi yerle bir ediyor, fikir özgürlüğü yok. Ezme, kan dökme, kafa kırma var değil mi? Kafasına evet, kuşu sıkıp bırakalım diyor Lenin. Mehdiyet'te ne var? Demokrasi var, laiklik var, özgürlük var. Mesela hocamız demişti, okulda Darwinizm de anlatılsın, komünizm de anlatılsın, faşizm de anlatılsın. Ama bunların bilimsel geçersizliği de anlatılsın aynı anda. Genel kültür Müslümanı demişti hocamız, çok geniş olur. Her şeyi bilir. Satanizmi de bilir, komünizmi de bilir. Ama Kur'an'ı bilir asıl inşallah.
İnşallah.
Tevrat'ı bilir, İncil'i bilir inşallah. Değil mi?
İnşallah.
Her şeyi bilir ve hak yolda devam eder. Çünkü bu batıl felsefelerin geçersizliğini bilen bir insan, yani komünizmi çok iyi biliyor. Mesela Komünizm Pusuda kitabı hocamızın. Komünizm o kadar detaylı ve kapsamlı anlatılıyor ki orada. Ya komünizmi anlatıyor hocamız. Ama aynı kitapta komünizmin bilimsel geçersizliğini de anlatıyor. Yani baktığınız zaman Komünizm Pusuda kitabına hep Lenin'den, Marx'tan, Troçki'den, Kruşçev'den, ondan sonra Stalin'den, Mao'dan alıntılar bulursunuz.
İnşallah.
Ama bilimsel geçersizliğini de anlatır. Dolayısıyla hocamızın Komünizm Pusuda kitabını okuyan biri komünizmi çok kapsamlı olarak bilir ve asla komünist olmaz, komünizme inanmaz. Çünkü ne kadar sapkın, böyle bilimsel olarak geçersiz bir sapıklık olduğunu net delilleriyle gördüğü için asla inanmaz. Genel kültür böyle olur, Müslüman böyle olur. Yani Müslüman komünizmi aman okumasın, Darwinizmi bilmesin, öyle olmaz. Tam tersine çok iyi bilir, çok kapsamlı bilir ama onun bilimsel geçersizliğinin delillerini de bilir inşallah.
Ben yine hocamızın Komünizm Pusuda kitabını kapağını göstermek istiyorum. Burada bütün konuştuğumuz komünizm hakkındaki bütün konuların detaylarını da seyircilerimiz bu kitaptan okuyabilirler inşallah. İnternetten de ücretsiz olarak indirebilirler inşallah.
İnşallah.
Yani Mehdiyet döneminin gençleri Allah izin verirse son derece bilgili, kültürlü, sanattan, estetikten anlayan inşallah. Sanat ve estetik tarihte olmadığı gibi olacak. Bilimde ve teknolojide hiç tarihte olmadığı gibi bir ilerleme olacak inşallah.
İnşallah.
Muazzam bir zenginlik, bereket olacak. Yani hiç fakir kalmayacak.
İnşallah.
Hadiste Peygamberimiz diyor ki parayı evet, verecek kimseyi bulamaz diyor. Verdiği İstemez kimseye geri getirip geri evet, vermek ister diyor inşallah.
Hatta bir şeyde şöyle diyor. Bir insan diğer insandan parasını aldığı zaman sormayacak bile niye aldın diye. O kadar bir bolluk olacak, bereket olacak
geri,
insanlarda.
Geri, yani istemeyecek diyor. Bende var. İstemeyecekler diyor. Çünkü o kadar bolluk ve bereket olacak ki diyor bu dönemde. Peygamber Efendimiz işte adalet, eşitlik olduğu zaman da zaten hiçbir kötülüğünde olması mümkün olmaz zaten. İnşallah. Hırsızlıkmış, gaspmış.
İnşallah.
Peygamberimizin hadisleriyle devam edelim isterseniz. İnşallah. Talebelerin üstüne alakayla ilgili hadisleri, cemaatin özellikleriyle ilgili. Numani Süleyman bin Harun el-İcli rivayet ediyor. İmam Hüseyin'den duydum buyurdu. Bu emrin sahibinin İmam Mehdi Aleyhisselam'ın korunan bir ashabı vardır. İnsanların hepsi onu terk etse bile Allah bu ashabını ona gönderecektir. İşte bunların haklarında Allah, bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa andolsun. Biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Ayetini nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında ey iman edenler, içinizde kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlerine karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah'ın yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetliye geniş olandır, bilendir diye buyurmuştur.
Maşallah.
Maşallah.
Devam ediyorum.
İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Onlardan her birinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır.
Yani demek ki İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olacak inşallah. Doğuya da diyor Peygamberimiz. Evet. Batıya da
ve
inşallah.
Zaten Peygamber Efendimiz söylüyor. Tesbihlerle ve tekbirlerle gelecektir diye.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın.
Bilimle, teknikle, inşallah bilimle, fenle inşallah. dünyada hakimiyet veriyor Allah güzel ahlakına karşı Hazreti Mehdi'nin. Ki o kadar, bakın diyor ki peygamberimiz, bir gün kalsa diyor kıyamete diyor, onu Hazreti Mehdi için uzatacaktır diyor Allah inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin gelişi hak, inşallah geldi ve hayatta olduğunu da dünya çapındaki değişiklerden anlıyoruz maşallah.
Evet.
Maşallah.
Peygamber Efendimiz hadislerinde bir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin hani nasıl ahlakı olduğu gibi, özellikleri gibi bir de genç olacağından da bahsetmiş. Yani talebelerinin gençlerden oluşacağından da bahsetmiş. Ondan biraz da bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacaktır. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden uzak duracaklardır. Çünkü Deccal'in etkisiyle bir onlara karşı iftira olduğundan dolayı insanlarda o tarz bir ön yargı olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Buyurdu ki onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerinin kabirlerini ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır demiş Peygamber Efendimiz. Demek ki yani birbirlerine ne kadar da aslında burada bağlı olduklarını gösteriyor. Yani hiçbir şekilde birbirlerini hani ehli dünyaya kapılarak birbirlerine karşı çıkarcı değil de tamamen
maddi manevi bir bütünlük olduğunu.
Evet, maddi manevi olarak birbirlerinin desteği oldu. Zaten Allah söylüyor ayette. Müminler birbirlerinin velileridir diyor mesela. Veli demek ne demek? Hani okulda mesela anne baba velidir. İşte hani senin her şeyinle ilgilenir, sahip çıkar. Allah da işte bize söylüyor. Yani Müslümanlar, müminler birbirlerinin velileridir ve birbirlerini koruyup kollamak durumundadırlar. Maddi manevi her zaman yanında ve arkasında olduklarını da söylüyor Peygamber Efendimiz burada hadisinde. Bu da çok gerçekten manidar. Maşallah. Peygamber
yani
Efendimiz çok
çok güzel bir durum yani aslında. Maşallah. Çok makbul. Yani bir avuç bir topluluk var iman edenler maşallah. Herkes karşı oluyor demek ki. Bakın mesela diyor ki evlenecek olsa kimse evlenmez onlarla diyor. Maşallah. Uzak duruyorlar. Hastalansa diyor kimse yardımcı olmuyor. Birbirlerine yardımcı oluyorlar demek ki. Değil mi? İnşallah.
Kaybolsalar aranmazlar diyor.
Kaybolsa diyor kimse umurunda değil. Yani mesela bir kısım ailelerde demek ki karşı çıkacak. Toplum karşı çıkacak. İftiralar atılacak. Atılan iftiralarla zaten insanlar demek ki uzak duracaklar. O anlaşılıyor yani hadisten. Evet. Çünkü insanlar niye uzak durur? Değil mi?
Tamam.
Onu kampanya kötü olarak görürler. Yani neye göre kötü olarak görürler? O zamanın yaşanan değerlerine göre. Ne yaşanıyor günümüzde? Darwinizm, materyalizm yaşanıyor. Bir de yobazlık, münafıklık, münafıkhane bir sistem var. Bu iki sisteme göre onları yanlış yolda gördüklerini, olduklarını düşünerek atılan iftiralar demek ki insanların kafalarını da bulandıracak. Uzak duracaklar. Ta ki Allah'ın dilediği bir zamana kadar, o zaman da diyor bütün herkesi onun sevgisinden içecektir diyor Peygamber Efendimiz. Bütün insanlığı sevgilisi olacak Hazreti Mehdi. Yani evet. En çok sevilen insan Hazreti İsa ile birlikte inşallah. Bütün dünya herkes sevecek talebelerini Hazreti Mehdi'yi inşallah.
İnşallah.
Böyle bir dönem de olacak inşallah. Çok, ama o güzel imtihanı onların, o talebelerinin de güzel imtihanı.
İnşallah.
Çünkü her şey rahat olsa Hazreti Mehdi mesela çok zorluklar çekeceğini söylüyor Peygamberimiz. Kolayca böyle Allah dünya İslam hakimiyetini verse o kadar değerli olmaz. O zaman İnşallah. O zaman zaten Hatemül Veli en büyük Mehdi unvanı bundan dolayı oluyor. Yani zorlu bir mücadeleden sonra Allah yolunda yani ispatlanması gerekiyor imanın değil mi?
İnşallah.
Sizden öncekilerin diyor şeytanın Allah'a sığınırım Allah. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah. Onlar diyor öyle bir zorluk ve sıkıntıyla denenmişlerdi ki Peygamber ve beraberindeki müminler soruyordu. Allah'ın yardımı ne zaman diye bekleyin diyor. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Yani daha önce denenmişler. İşte Hazreti Mehdi döneminde de güzel zorlu bir imtihan var böyle. İnsanlar da uzak duruyorlar, karşı çıkıyorlar, mücadele oluyor fikren. Ondan dolayı çok değerli inşallah. Maşallah. Onun için diyor mesela de kalpleri demir gibidir diyor. Bakın ne fedakarlıkta ne öncekiler ne sonrakiler onlara yetişemezler diyor. Çünkü ortam öyle. Yani bir fedakarlık gerektiriyor. Allah yolunda bir Allah rızası için değil mi? Hayatını, evet. Malını, canını vakfetme gerektiriyor. Demek ki onu yapabilecek imani güce sahip oluyorlar. Allah, o da Allah'ın iman dilemesiyle inşallah.
Peygamber Efendimiz ayrıca talebelerin özelliklerinde maddi ve manevi hırslarının yani dünyaya ilgili hırsların olmayacağından bahsediyor. Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Ey Ebu Hüreyye! Bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakini ümitlerine bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar.
Maşallah.
Dünyaya sadece bedenleriyle ilgili gösterirler. Onun herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer. Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim.
Maşallah. Bakın çok güzel bir geri alabilir miyiz o hadisi? Peygamberimizin söylediklerini tekrar vurgulayalım çünkü çok güzel maşallah.
Maşallah.
Bakın hocamız açıklamıştı birinci hadiste. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı. Yani Hazreti Mehdi'nin talebeleri varlıklıyken değil mi? Hepsini, bütün varlıklarını Allah yolunda harcıyorlar.
Maşallah.
Yani zenginliği tatmışlar, zenginliğin içinden geliyorlar.
Bırakıyorlar
inşallah. İnşallah Allah yolunda varını yoğunu harcıyor inşallah. Ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar diyor. Yani bütün hayatını Allah yolunda vakfediyor demek ki inşallah. Helali i̇nşallah. Dahi, çünkü helal olan çok şey var. Müslüman Allah'ın rızasının en çoğuna göre hareket eder. İnşallah. En aciliyette olan nedir? Bütün dünyada Müslümanlar, yüzbinlerce, milyonlarcası kesilirken Allah yolunda varıyla yoluyla 24 saat 7 gün mücadele etmek için. Fikri mücadele. Onu yapacaklarını söylüyor. Dünyaya sadece bedenleri ilgi gösterirler. Onun herhangi bir şeyiyle iştigalde etmezler.
Maşallah.
Dünya hayatını bırakıyorlar. Allah'ın rızası için çabalıyorlar. İnşallah. Yani Allah'ın hoşnutluğu ve rızasını amaçlıyorlar. Bakın diyor ki onların Rablerine olan itaatleri karşısında melekler ve peygamberler dahi hayrete düşer maşallah.
Maşallah.
Öyle Allah'ı seven, Allah'a bağlı, Allah'a itaat eden demek ki imanları var ki peygamberler ve melekler dahi hayrete düşer diyor maşallah. Peygamberimiz. Maşallah.
Peygamber Efendimiz gerçekten hani çok detaylı olarak da bahsetmiş. Gerçekten bunlar da hadislerin de gerçekleşiyor olmasını mesela görmek de gerekiyor. Hani alametleriyle beraber. Bunlar da işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hem kendi özellikleri hem de talebelerin özelliklerinden peygamberimiz bahsetmiş. Hani gördüğümüz zaman daha detaylı tanıyalım diye çok fazla çünkü detay veriyor peygamber efendimiz. Ki bizler daha iyi görüp, daha iyi anlayıp tanıyalım diye
inşallah. İnşallah yani şimdi bakın Hazreti Mehdi'yi yani bu inşallah peygamberimiz Allah'ın vahiyiyle söylediği için bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki o nefsinden hevadan konuşmaz diyor peygamberimiz için. Onun söylemekte oldukları diyor. Vahyolunmakta olan bir vahiydir. Peygamberimiz hadisleri, ahir zamanın ve Mehdiyet'in özelliklerini hep vahiy ile bildiriyor. Söyledikleri hak ve aynen gerçekleşiyor onun için. Çünkü Allah bilir galibi. Allah vahiy ediyor. Peygamberimiz Allah'ın vahiy ile bunları bildiriyor inşallah.
Maşallah.
Dolayısıyla bütün insanlar, herkes Hazreti Mehdi'yi bütün tarifleriyle, Peygamberimiz ismine de işaret ediyor. Bütün özellikleriyle görecekler inşallah. Maşallah. Talebelerini de görecekler. İsmen, yani isimleriyle, yüzleriyle hepsini tanıyacaklar inşallah.
Maşallah.
Münafıkları da bilecek bütün insanlık Allah'ın izniyle. Peygamberimiz döneminde nasıl bilinmişti münafıklar? Hala değil mi? Hadislerde biliniyor.
Evet,
yani o dönemin münafıkları. Bütün dünya münafıkları da isimleriyle, şehreleriyle tanıyacaklar inşallah. Bilecekler.
Maşallah.
Hocam bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 23'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz.